Merhaba, ben Mesut Çelik.
Merhabalar, ben Talha İnici.
Yine güzel bir ikisi biri daha teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktarmak üzere birlikteyiz. Ne yazık ki ülkemiz pek iyi bir süreçten geçmiyor şu anda.
Evet.
Bununla ilgili konuşulacak çok şey var ama bu program onun yeri değil. Tabii. Bu yüzden arkadaşlar biz şehit ailelerine Allah'tan sabır, güç, kuvvet diliyoruz. Ve askerlerimize de yine aynı şekilde Allah'ın güç vermesini, yardım etmesini diliyoruz. Bundan başka da yapabilecek bir şeyimiz yok şu an.
Maalesef.
Evet,
40 senedir böyle.
Evet, sağduyulu olmak lazım. Olayın bence bir yanlışı var. Onu da belirtmek istiyorum ben. Kürt sorunu değil, terör sorunudur arkadaşlar bu. Terör kimden gelirse gelsin, bu bildiğiniz sorundur. Şiddet her zaman sorun yaratır. Terörü yaratan, kurallara uymayan bir insan kökeni ne olursa olsun, Türk olsun, Çerkez olsun, Kürt olsun, hepsi aynıdır. İşe yaramaz topluluklar grubu, terör grubu olarak isimlendirmek gerekli. Sürecin bence yanlış giden kısmı, bence olayı Kürt sorunu olarak isimlendirilmesi ve Kürtlerle barış yapacağız denmesiydi. Sanki Kürtlerle topyekün savaştaymışız gibi. Yıllardır arkadaşlarım, can ciğer dostlarım.
Yani.
Hiçbir zaman benim de, savaşmadık yani, oturup kavga bile etmedik bu konularda. O yüzden olayın siyasi anlamda da düzeltilmesi gereken kısmı en başta bu. Ondan sonrasında sağduyulu olup şiddetten uzak durmak hepimizin yararına olacaktır. Geçen haftanın en büyük olayı tabii ki Apple lansmanıydı. Yani Apple lansmanı olduğu zaman canlı yayınlarla falan herkes bir yandan duyuruyor. İnanılmaz yüksek izleyici oluyor. Şimdi bizi izleyenlerimiz genelde kızıyorlar. Diyorlar ki Apple lansmanlarını canlı olarak veriyorsunuz, diğer lansmanları vermiyorsunuz diye. Orada şunun altını çizeyim. Ne yazık ki arkadaşlar diğer lansmanların saatleri bize pek uymuyor Türkiye saatiyle. Türkiye ile eş zamanlı yapıldıklarında sabah saatlerinde oluyor. Ve sabah saatlerinde canlı yayını kim izleyecek zaten? Herkes işinde gücünde oluyor. Ya da çok geç saatlere denk geliyor Türkiye'de. Orada öğleden sonra falan yapıyorlar. Uymuyor. Apple'ın lansmanları sabah saatlerinde Amerika'da, San Francisco'da gerçekleştiği için bize genelde çok uyuyor saat düzeni olarak. Biz de burada saat 8'de yayına başlamış oluyoruz. Herkes işinden evine dönmüş oluyor falan.
Tam anlamıyla canlı yayın yapmak için ideal bir zaman dilimi.
Yine canlı yayında sizlere aktardık gelişmeleri. Neler duyuruldu? iPhone 6s, 6s Plus, iPad Pro ve Apple TV gelişmeler içindeydi. iOS 9 hakkında da söz edildi ve 16 Eylül'de kullanıma sunulacağı söylendi. Gelişmelerden en büyüğü iPad Pro'ydu. En büyüğü derken yani büyük olanı gerçekten oydu. Artık büyük ekranlı bir iPad'e kavuştuk. Genel olarak bakıldığında da yeni A9 işlemcisiyle beraber ve kalemiyle bambaşka bir iPad deneyimi sunacak bizlere. Dev ekranında iki tane iPad ekranı yan yana koyabileceğiniz kadar büyük ekranında. Çok net bir şekilde dergileri tam sayfa olarak görebileceksiniz. Aynı zamanda profesyonel kalemle beraber çizimler yapabileceksiniz. Gerçekten Pro kelimesini hak eden profesyonel bir tablet olmuş. Bakalım kullanım sırasında nasıl bir deneyim sunacak. Şimdi 700 gramı aşan bir ağırlığı da var. 713 gram sanırım yaklaşık olarak. Bu ağır. İlk iPad ağırlığında. Demek oluyor ki uzun süre tuttuğunuzda bileğinizi yoracak bir tablet. Zaten genel olarak lansmanda da gördüğüm kadarıyla hep masaya falan dayanmış şekilde. Üstünde kalemle çalışılırken çok fazla görsel vardı. Biraz masa tableti gibi olmuş bu.
Ya alıştığımız taşınabilir tabletten ziyade biraz daha
kucakta masada taşınacak bir şey. Klavye aparatı çok güzel.
Evet.
Artık içerik üretmeye yönelik bir cihaz olduğu net bir şekilde vurgulanıyor. Tüketme cihazı değil de bunda içerik üretin diye üstüne daha fazla vurgu yapan bir klavyeye de sahip. Klavye de çok orijinal, gücünü iPad'den alabiliyor. Kalem de zira iPad üstünden şarj olabiliyor. Bakalım gelsin deneyelim. Şimdi uzaktan bir şey söylemek zor ama Apple açısından enteresan bir gelişme oldu. Bakalım satış rakamları nasıl etkileyecek bu tablet.
iPad mini'den de hiç ser verip sır vermediler. Daha doğrusu bir şeyler açıkladılar ama pek göstermediler.
Ya çünkü iPad Air 2'nin aynısını işte şeye getirdik
mini
diye.
Mini yapacaklar.
Mini yaptılar. Ihtimalle. Yani yeni mini de güzel görünüyor. Bir bakalım nasıl olacak. 30 saniyede tanıttılar, geçtiler onu. Çok da önemsedikleri bir tablet değil açıkçası. Hani
ben çok önemsiyordum ya.
En güzel serisi taşınabilir olarak oyun açısından düşündüğünde.
Çok güzel, evet.
En ideal oyun tableti. Aslında oyun tableti olarak değerlendirirsen.
Kesinlikle. Yani sosyal medyada gezmek. Yani genel olarak gün içerisinde kullanmak için de çok İdeal olduğunu düşünüyorum.
Mini boyutlarıyla, hızıyla, fonksiyonlarıyla.
Bunda hızı kalmadı gerçi. iOS 9 bunun selası olacak, ben sana söyleyeyim. Bakalım. iOS 9 yayınlanacak, bu nalları dikecek
ihtimalle. Onda da derinliği arttırdıklarını söylüyorlar. Nasıl bir deneyim yaşayacaksın? Şimdi sen uzun zamandır iPad mini'yi kullanıyorsun. Apple kullanıcı neden şikayet eder? Her yeni iOS sürümüyle cihazın ölüme yaklaştığını.
Evet, bu işte diyorum ya, iOS 9 bunun selası olacak.
Hadi bakalım, hayırlısı olsun artık. Orada verimliliği arttırdıklarını söylüyorlar. iPhone'lar geldi. iPhone'lardaki en büyük gelişme 3D Touch ve kamera kısmında yaşandı. 12 megapiksel bir kamera oldu. Fakat lens kısmında bir geliştirme yok. F2.2 lenslerle beraber ben çok büyük bir özellikle ışık konusunda gelişme yaşayacağını zannetmiyorum.
iPhone 6 ile arasında çok büyük fark yok değil mi Mesut?
Ya şöyle bir şey var Tala. iPhone 6 ile mesela en büyük farkları pili daha küçüldü. Yeni gelişen işlemciyle beraber pil süreni yine tutturuyorlar ama pili daha uzun giden bir cihaz almayacaksın mesela. Sadece kamerası biraz daha iyi bir cihaz var artık
ben
elinde.
Ben benimkini alalı 5 ay oldu da.
Ha, yani öyle
hatta
bir şey
sizin canlı yayında ben şu kapıya dayandım. Patronun gazıyla almıştım. Ben bunu ne yapacağım falan filan.
İçeri girip keşke atsaydın. Ekrana doğru atsaydın şöyle. Şimdi iPhone 6S ve 6S Plus'ta özellikle 6S Plus'ın ağırlığı da artmış durumda. 20 gram daha ağır bir telefonla karşı karşıyayız. Bu 3D Touch olayını eklediler ya üstüne. Genel olarak force touch falan yapabileceksin. Parmağı işte 3 kademini bastıracaksın. Değişik fonksiyonlar yerine getirecek falan filan. Bunlar güzel fonksiyonlar iOS kullanıcılar açısından baktığın zaman. Ama almaya değer değil altı kullanıcısı için.
İçim rahatladı.
Yani öyle. Teşekkür yani edelim. S harfleri genelde işte 5S'den 6S'ye geçersin. Anlarım. Ama alttan 6S'ye geçmek bana çok şey geliyor.
7'ye.
Ha, 7'ye artık geçeceksin. Bir de
zaten geçişler artık şeye bağlandı, takside bağlandı değil mi? Abone oluyorsun Apple'a, aylık bir ücret veriyorsun, bir sene sonraki şey telefon.
Ya zaten o şöyle bir durum var, kontratlı üyeler için Amerika'ya özel yapılıyor ama kontratlı üyeler için. Şimdi insanlar onu biraz yanlış anlıyorlar. Hani şöyle algılıyorlar, sanki Amerika fiyatı 199 dolarmış, sıfır yani diyor ya, hiç para ödemeden alacaksın falan diyor iPhone 5'i şimdi. Öyle bir şey yok, aynı bizim Turkcell, Dava ya da Vodafone'da olduğu gibi kallavi bir tarifiye üye olursa, o tarifi ödediğin zaman bir de üstüne o parayı ödeyip o telefona sahip olabiliyorsun. Anladım. Yani o tarifi üye olman lazım. Yok. Senin aylık taahhüt vermen lazım şu kadar konuşacağım diye.
Peki bu bahsettiğimiz şey yine aynı mı? Bir sistemden bahsetmişlerdi.
Yani bildiğim kadarıyla
abone oluyorsun, her yıl gelen yeni iPhone'u direkt alabiliyorsun. Aylık 40 dolar mı 45 dolar mı ne?
Benim eski bildiğim işte o şeyle ilgili.
O konsept mi? Ha?
O konsept yine tariflerle ilgili diye biliyorum. Yanlışım varsa da izleyenlerimi düzeltirler. Apple TV değişik bir gelişmeydi. Hani iPhone'ları bir kenara koyacak olursak. Apple TV artık Apple'ın oyun konsoluna da merhaba dediği. Dikkat edersen şovda oldukça fazla oyun da gösterdiler. Yeni bir konsept oldu. Akıllı TV'lerin akıllı özelliklerini gereksiz kılacak bir şey. Çünkü ne kadar akıllı TV'ye sahip olursan ol, Apple TV'nin yaptıklarını yapamayacak günün sonunda. Gerçekten çok güzel bir konsept. Çok da beğendim. Kontrolcüsü de mantıklı düşünülmüş, iyi düşünülmüştü.
Ya nihayetinde bir de App Store var ya.
Evet.
Ne olursa olsun yani o Apple TV'yi televizyona taktığın zaman App Store'da bulunan yani yüzlerce binlerce uygulama ve çok başarılı oyunlar var. İşte onları düşününce
sadece Need for Speed bile bak yenisini demiyorum eskisini düşün. Need for Speed bile ne kadar keyifli olur televizyonda ya grafiklerle.
Şimdi baktığımız zaman iPad kullanan, iPhone kullanan bir insan için Apple TV mantıklı. Yani Türkiye'de de mantıklı. Genellikle bu tarz şeyleri biraz mesela Amazon'un da Fire vardı yanlış hatırlamıyorsam tam olarak ismini hatırlayamadım ama onlar da yine böyle akıllı cihaz çıkartmışlardı ama biraz Amerika'ya özgü kalmıştı ama Türkiye'de ben Apple TV'nin işe yarayacağını düşünüyorum.
Apple TV iş illa iPhone cihazı da sahip olmana gerek yok.
Yok ben yani şey için
kullanabileceğim şey. Çünkü iTunes yerelleştirildi. Bir sürü yerel içerik var orada. Müzikler, Türkçe filmler kiralıyorsun, izliyorsun vesaire var.
Şey istinaden söyledim. Mesela hali hazırda App Store'dan aldığın ürünü direkt olarak kullanma babında söyledim ama dediğin gibi tabii ki de bir Apple cihaza sahip olmana gerek yok. Ekstradan illa bir Apple TV almak için.
Evet çünkü free to play oyunlar da olacaktır orada bol bol. İndirip oynayabileceğimiz televizyon için.
Hearthstone'da televizyonda oynamak istiyorum Hearthstone'da.
Oynayacaksın ama yani işte. Kumandası oldukça güzel geliştirilmiş olduğu için orada da çok rahat oynayabilirsin diye düşünüyorum. Bakalım gelişmeler güzel de Apple tarafında. Meraklı cihazları denemeyi bekliyoruz artık bundan sonra.
Evet gelsinler görelim. Evet. Zaten Eylül sonunda cep telefonu çıkıyor diyebiliyorum.
Evet doğru. İzleyenlerimizin düşüncelerini merak ediyorum tabii ki. Bir iOS kullanıcısı olarak ne düşünüyorlar? Şimdi Android tarafındaki kullanıcılar sadece geçmeye değer mi değmez mi onlar için? Ona karar versinler. Çünkü bu gelişmeler daha çok iOS kullanıcılarını ilgilendiriyor. Çünkü diğer tarafa baktığımızda zaten hani bu force touch'ta yapabildiğiniz birçok şeyi Android'de daha farklı yöntemlerle yıllardır yapıyor insanlar. O yüzden
biraz daha ağır ilerliyor diyebiliriz herhalde Apple bu konuda.
Ya aslında ilerlemiyor da.
Emin adımlar atıyor.
Kullanıcısını memnun ediyor. Genelde çalışmadan bir özelliği koymamaya çalışıyorlar. Yani bir özellik onda varsa eğer full çalışır olmasına dikkat ediyorlar. Günlük hayatını etkileyecek şekilde çalışabilmesinden. Çünkü şöyle bir şey var. Android cihaz dediğinde ne diyoruz? Samsung'un da bellek sıkıntılar var, yönetemiyor. HTC'ye geçiyorsun, kamerası kötü diyorsun. LG'ye geçiyorsun, ya bu sefer pili hızlı bitiyor diyorsun falan filan ama bir sürü seçeneğin var. Yani Android diye geçiyor hepsi ama telefon üreticileri farklı, yelpazeler farklı. Apple'ın tek bir atış şansı var. Çok emin gitmeli bu yüzden. Aynı otomobil üreticileri gibi. Bir teknolojiyi koymadan önce eminim 2 yıl test ediyorlardı. Doğru dürüst çalışıyor mu çalışmıyor mu diye.
Çünkü yani tek bir dediğin gibi. Tek bir cep telefonuna sahipler ve o giderse gider.
Öyle gerçekten.
Mesela Nokia'ya bile baktığımızda zamanında bin bir çeşit telefonu vardı. Hani bir ürünü çok kötü olsa bile diğerini bir başka modeliyle satılabiliyordu.
Aynı yıl içinde 4-5 tane amiral gemi görüyorduk neredeyse.
Yani şimdi baktığım zaman iPhone 6S'te nihayetinde 6S Plus'ın çok büyük farklılara içeren iki farklı telefon olduğunu düşünmüyoruz yani. Öyle de değiller zaten. Hı-hı. Nihayetinde dediğin gibi emin adım atmaları lazım.
Yani bakalım. Mutlaka. Tek cihazla giden firmaların risk alma gibi bir şeyleri olmuyor. Lüksürüm.
Bakalım yine kuyruklar oluşacak mı iPhone almak
oluşur
için?
Oluşur mutlaka. Çünkü bir trend o. Yeni cihazı kullanmanın bir havası var. Arkadaşlarına gösterecekleri yeni özellikler de var. Bakalım ne yapacaklar, merak ediyorum.
Evet, arkası oyuk ve elma işaretini gösteren şeyler. O zaman kılıflar satılmaya başlansın. Oyun dünyasına geçelim isterseniz arkadaşlar. Grand Theft Auto 5 ile birlikte gerçekten de Rockstar bir başka başarıya imza attı ve uzun süre konuşuldu. Halihazırda Eylül ayında veya Ekim ayında da yine ücretsiz etkinlikler gerçekleştirecek ve çeşitli DLC'ler gelecekmiş. Bunların hepsi bir tarafa, daha önceki ikisi bir programlarında zaten bahsetmiştik sizlere arkadaşlar. BBC GTA'nın bir filmini yapıyor demiştik ama bu film bir adaptasyon değil. Yani bir GTA filmi değil. Oradaki karakterleri gördüğümüz, sürekli aksiyonun içine daldığımız bir dünya değil. Burada yapımcı ekibin 2002 yılında GTA 3 çıkmadan önce yaşadıkları zorlukları anlatan bir hikaye işleniyor. Şimdi neden BBC işliyor? Çünkü İngiliz yapımı GTA arkadaşlar. Çok garip bir şekilde. Her ne kadar Amerikan yaşamını, kültürünü, işte Amerikan popüler kültürünü anlatan bir oyun, başarılı bir oyun olmasına rağmen diyorsun. Kendi kültürünü en iyi kendi insanları anlatır diyorsun ama İngiliz kanadından gelen bir yapım. Ve şöyle bir slogandan bahsediyor BBC. Şöyle bir slogan atmışlar. Bletchley Park'tan sonraki İngilizlerden çıkma en iyi kodlama. Bletchley Park İngilizlerin 2. Dünya Savaşı'nda Enigma kodlarını çözmek için kullandığı bir üs. Ve oradaki kodlama en ünlü matematikçiler, en ünlü profesörler bir araya gelerek Almanların şifreli şeylerini çözmeye çalışıyorlar.
Evet, çözemiyorlar biliyorsundur.
Ya Imitation Game filmi vardı. Onu izleyenler de çok iyi bileceklerdir. Bir tane hatta
gemiden şeyi aletiyle geçirene kadar o süreçte çözemiyorlar.
Çözemiyorlar işte. Bayağı bir. Yani o çözüldüğü süreçte işte onu İngilizlerin en iyi kodlama. İkinci olarak da GTA'yı öne sürüyorlar. Yani düşünebiliyor musun? Bir İngiliz kanalı, devlet kanalı. İngilizlerin en büyük ikinci başarısı olarak bunu gösteriyorlar. Ve bunun üzerine bir belgesel yapıyorlar. Sam ve Dan isimli Sam Hauser ve Dan Hauser kardeşlerin bu hikayesi anlatılıyor. Çünkü Rockstar'ın kurucuları bunlar ve kodlamayı yapanlar da bunlar. GTA 3 ile birlikte 3 boyutlu aleme geçmesi ve açık dünyaya bambaşka bir anlam kazandırması ile birlikte çok çok konuşulmuştu zaten GTA. Onun öncesinde de hatır sayılır bir kitlesi vardı ama burada işte Sam Hauser'ın hikayesi anlatılacak. Kodlama süreci, oyuna gelen tepkiler, işte GTA'nın o süreçte avukatlar tarafından dava edilmesi ve çok işte aşırı şiddet içeriyor, çok aşırı özgür, hı hı, bu kadar olmaması gerekli gibisinden. Bu arada Sam Hauser'ı Daniel Radcliffe oynayacak. Biliyorsun Harry Potter'dan. Yıllarca Harry Potter dedik ama çok başarılı bir oyuncu kendisi.
Ya şöyle bir şey var. Ben Grand Theft Auto'nun filminden açıkçası çok büyük bir şey beklemiyorum.
Yok, bu zaten yani şey
belgesel,
değil.
Belgesel olarak tadında. Da önemli. Kimin oynadığı da belgesel çok önem taşıyor mu sence?
Ya tabii canım taşımıyor ama şöyle bir şey var. Oyunculuk ya biraz belgesel gibi de değil ama bu. Şey değil hani mesela işte geyikler otlanırken arkadan aslan atladı falan gibisinden değil de gerçekten de bir orada oyunculuk sergilenmesi gereken olaylar gerçekleşecek.
O zaman Facebook filmi gibi olacak herhalde.
Yani evet, aslında öyle bir şey diyebiliriz. Kesinlikle baştan katılıyorum. Bu noktada da Harry Potter abimizi göreceğiz. Ki daha önce de şeyde oynamıştı. Young Doctor's Notebook'ta falan oynamıştı. Ben bayılmıştım. Ben daha önce şey falan diyordum çünkü.
Yok, gözünü çıkarttıktan sonra benzetemiyorsun zaten.
Benzetemiyorsun. Çok da fazla, evet. Harry Potter falan diyorduk ama umarız başarılı bir yapım olur. Biz de arka planında GTA'nın geliştirme sürecini, zorluklarını, gelen tepkileri daha net biçimde bu sefer de geliştiricinin kanadından görme şansına erişiriz. Bir diğer haberim de yine GTA'dan olacak arkadaşlar. Daha önce GTA 4 içinde grafik modları yayınlanmıştı. ENB modu yayınlanmıştı. Hatta GTA 4'ü neredeyse bir GTA 5 seviyesine getirmişti. Yine aynı modlar arkadaşlar. İki farklı mod geliştiriyor bu arada. Diğeri de Ice Enhancer olarak geçiyor. Bu her iki moddan da yeni şeyler yayınlandı. Görseller yayınlandı. 4K olarak yayınlanan görsellere baktığımızda yine GTA 4'te olduğu gibi başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Tabii ki bu modların çıkışına bayağı bir var arkadaşlar süre olarak. Büyük heyecanla bekliyoruz. Bir de bu modlar acaba her PC'de yeterli performansı sergileyebilir mi?
Şimdi şöyle bir şey. Modlarla çekilen fotoğraflar biraz yanıltıcı olabiliyorlar Taha. Genelde modu kurduktan sonra hiçbir şey değişmedi diyorsun. Halbuki aslında fotoğraf çekmeye uğraşsan, o açıya gitsen, güneşi o açıda yakalasan filan oyun içindeki.
Tabii foto mod falan vardır ya, evet, PlayStation 4 oyununda.
O grafikleri yakalayabiliyorsun. Ben de fotoğrafları biraz inceleyeyim de şeyi gördüm. Aslında oyunda da yakalayabiliyorsun o görselliği. Biraz tabii, kontrast tabii da arttırmış, o renklerle oynamış gibiler. Onun haricinde bir şey görmedim. Grand Theft Auto 4'te gerçekten çok farklılaşabiliyordu. Evet. İnanılmaz değişiyordu grafikler. Ama Grand Theft Auto 5'te o kadar iyi ki zaten. Çok da fazla bir şey eklememişler gibi geldi.
Bir de şunu düşünmek lazım. Hani GTA 4'ün çıkış sürecinden sonra eski nesil konsollar o kadar çok piyasada kaldı ki yeni gelen modlarla birlikte o aç olduğumuz yeni, evet, nesil doğru, GTA hissini GTA 4'te modlarla yaşattılar. Şimdi GTA 5'le birlikte zaten halihazırda birçok güncelleme, geliştirme yaşandı işte. Eski nesile çıktı, yeni nesile çıktı, PC'ye geldi. Adım adım kendini geliştirdi. O yüzden böyle bir moda da hani bir noktada gerek olmayabilir.
O konuda haklısın gerçekten. Hani zaten çıktığında kötü grafiklere sahip bir oyunu iyileştirmek kolay oldu seneler geçtikçe, ama çok iyi grafiklere sahip bir oyunu daha iyi hale getirmek daha hep iyi, daha zor oluyor. Gerçi Grand Theft Auto 5'in de kodlaması o kadar iyi ki bu grafik modları daha iyi çalışabilir. Grand Theft Auto 4'ün kodlaması çok kötüydü.
PC'de mi?
PC'de, evet, özellikle. Yani çalışmadı bir türlü, biliyorsun performansı.
Yani gelmiş geçmiş en berbat PC portlarından birisidir. Neredeyse bir diğeri öyle de Bali. O da yine Rockstar yapımı.
50 tane güncelleme aldı, ondan sonra bir kendine gelebildi, toparlayabildi filan. Şimdi biraz daha iyi çalışıyor ama bakalım yani... Modlar her zaman PC dünyasının en eğlenceli işi. Oyundan sıkıldıktan sonra modluya modluya biraz canım, daha devam edebiliyorsun.
Tabii canım, ayrı menü koy içine. Watch Dogs yapsınlar, evet. Spider-Man ol.
Farklılaşıyor İstediğin gerçekten de. Tabii bunların çoğu 10 dakikalık eğlenceleri de geçmiyor.
Ya tabii ki.
Bakıyorsun şöyle, ondan sonra kapatıyorsun. Dosyaları yedeklemenizde yarar var mod yapmadan önce. Geçtiğimiz haftalarda, geride bıraktığımız haftalarda yine yaşadığımız olaydan bir tanesi de IFA fuarıydı. IFA Tüketici Elektroniği Fuarı Almanya'da Berlin'de düzenlendi ve orada ben Project Morpheus'u birebir deneme şansı buldum. Aslında sizler de Project Morpheus'u görüntüleme şansı elde ettiğiniz gittiğiniz fuarlarda.
Ben Ersin şey yapmıştı, E3'te denemişti. Ben ancak Oculus Rift'te kaldım ya.
İşte Oculus Rift'i denedin en azından. Onu deneme şansı buldum. Ben Crescent Bey'i denemiştim çok uzun süre.
Ona kıyasla nasıl sence?
Ya şöyle bir şey. Şimdi yaşadığım deneyim Crescent Bey'de yaşadığım deneyimden çok daha farklı. Çünkü Oculus Rift deneyimlediğimde ben sabit duruyordum ve objelerle iletişimim sadece şeydi. Kafanı ileri götür, yaklaştır, sağ işte geri çek, bak, sağa sola bak, o kadardı. Ama Project Morpheus'ta Sony bitmiş bir kit ortaya çıkartmış. Yani nasıl bitmiş bir kit? Oyun hazır. Bir kez oyunlar hazır belli yani. Oynadığım oyunlar çok net bir şekilde güçlü oyunlardı. İkincisi kas bitmiş. Her şeyle çalışır durumda. Kafana koyduğun
anda rahatsızlık vermiyor.
Rahatsızlık vermiyor. Oturtması kolay. Hemen fokus ayarını yapıyorsun. Kontrolcüler yıllardır var. Biliyorsun elinde tuttuğun kontrolcüler Move kontrolcüleri zaten. Kamera hazır. Tek yapmanız gereken kaskı kabloyla konsola bağlamak ve kullanmaya başlamak. Hı hı. Oynadığım oyunda bir sandalyede oturuyorsun. Birisi sana tam işkence yapacak. Bir kızın nerede olduğunu falan soruyor sana. Hı, şiddetli, evet, başlıyor. Sonrasında sandalyeden kalkıyorsunuz. Telefonu elinize veriyor. Telefonu nasıl alıyorsun?
PlayStation
şöyle elimi uzatıyorum. Move'dan. Tetiğe basıyorum, alıyorum. Ve kulağıma götürüyorum. Götürmem lazım. Çünkü yoksa telefon kulağıma gitmiyor ve sesi duyamıyorum. Oyun içinde de. Ondan sonra el başlıyor. Şimdi move kontrolcüleri tetiklerle kontrol ediyordum ben. Ama o kadar keyifli bir kontrol var ki Tağla. Yani çekmeceyi açacaksın. Sanki elimle tutup açıyorum. Gerçekten hissediyormuşum gibi. Yani move kontrolcülerin tepkileri,
titreşim falan da tabii var tabii. Onlar, onların da büyük etkisi
o kadar
var.
Keyifli ki açtım böyle dolapları falan açıyorum. Etkileşim mükemmel. Oradayım. Silahı aldım. İçine şarjörü taktım. Ve ateş ediyorsun. Şeyi de denedim ben özellikle etkileşim yaşarken. Hani hedef alıp ateş ediyorsun. Tamam, doğru, gerçekten hedefe gidiyor. O kadar yapmıştım.
Yani çok böyle demo tadında gittiği yere değil, kadar gitsin değil, olduğu kadar olsun değil de
gerçekten
tam anlamda oturmuş.
Gerçekten müthişti. Ateş ediyorlar size. Eğiliyorsun yere, şeyin arkasına saklanıyorsun. Kalkıyorsun, ateş ediyorsun. Ya böyle bir keyif yok gerçekten. PlayStation Move'la beraber Morpheus herhalde Facebook veya benzeri firmaların geliştirdiği sanal gerçeklik kasklarının birkaç adım önünde başlayacak. Neden? Ya kullanması çok kolay. Konsola tak, çalışmaya başlasın.
Peki bir şey
ve
soracağım.
Ve içerik hazır.
Alternatif bir güç şeyine ihtiyaç duyuyor mu?
Yok, tek kablodan geliyor her şey.
Direkt olarak Morpheus'u, evet, PlayStation 4'e takabiliyoruz.
Morpheus'u
yani
tek incecik bir kabloyla bağlıyorsun. Olay bitiyor.
Arada herhangi bir güç, enerji
başka
şey falan
yok. Hiçbir şey yok.
Çünkü biliyorsun hani çok üst düzey bir PC gerektirebiliyor Oculus Rift. Özellikle oyunlarla birlikte bir araya geldiğinde. O deneyimi tam anlamıyla yaşamak istiyorsan daha önce zaten istenilen sistem gerektiğinden, evet, az çok konuşmuştuk burada. Hani PlayStation 4'te ben alternatif bir En azından kendine ait bir enerji, bir güç noktası olur.
Yok, hiçbir şey yok. Direkt ufacık bir kabloyla bağlıyorsunuz arkadaşlar. Çalışmaya başlıyor sistem ve güzel olan da dediğim gibi her şey o kutuda bitiyor zaten Tala. Yani senin tek yapman gereken kask alman, takman. Ne yapacaksın diğer sanal gerçeklik kasklarında? Yok, sürücüsünü kur, bilgisayarını hazırla. 3-4 monitör kullanıyorsan ayvayı yedin zaten. Çünkü 3-4 farklı monitörde bilgisayar kafayı yiyor bu sefer. Neyi neyi atacağım, ne yapacağım tarzında. Onları iptal et ya da uyumlu hale getir. Bir sürü teknik sıkıntıyı çöz. Oyun açılsın. O oyun tanıdığımı tanımadığımı ondan uğraş.
Evet.
Oyunun teknik sıkıntılarını hallet. Ondan sonra oyun açılsın, bug'ı olsun, update bekle. Şeyde, konsolda böyle bir şey olmayacak. Takacaksın.
Zaten PC oyunculuğunda da birazcık çalışacak. Sıkıntı olan şeyler de bunlar.
Evet. Yani birazcık teknik adamın işi olacak. Konsolda ise denemek isteyen herkes deneyebilecek. Tabii, umarım fiyatı çok iyi olur.
Yani fiyat burada çok önemli. Bir de PlayStation Move satışlarını da önemli ölçüde etkileyebilir diye
ya
düşünüyorum.
Ya aslında ben şimdiden bir yerlerden ikinci el Move alayım ya. Almış pişman olmuş satanlardan. Şöyle iki tane. Bulunsun yani.
Evet. Demek
çünkü
o kadar şey.
İhtiyacınız olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. PlayStation kamerada Türkiye'de Amerika'dan daha ucuzdu. Ben çok uygun fiyatı satın almıştım. Duruyor hala. İşime yaramıyor diye üzülüyordum.
Acaba
ama.
Şey, mesela PlayStation 3'teki PlayStation Eye kamerası falan da iş görecek mi? Yoksa direkt olarak PlayStation 4 kamerası mı almak?
Şimdi şöyle bir şey. PlayStation 4 kameranın PlayStation'da takabileceğin özel portu var. Şimdi öyle düşününce aslında
birazcık masraflı olacak mı acaba? Şimdi düşününce
şimdi
PlayStation
200 lira
kamerası
kamera
var.
200 lira kamera zaten.
Kask olacak.
Kask alacaksın diyelim ki 400 dolar.
PlayStation
Move. 2 tane Move kontrolcüsü, 2 tane lazım en az.
Ben bir şey bir PlayStation 4'te ama diyor musun yani? Verdiğin paraya değer arkadaş.
Ya şöyle bir şey, bambaşka bir deneyim. Hiçbir zaman yaşayamayacağım bir deneyim. Farklı ya. Yani bunu anlatmak da olmaz. Onu deneyimlemeniz lazım. Gerçekten ya ilk defa bir oyun nasıl olacak onu gördüm yani.
Hani mesela aynı şekilde Oculus Rift için herkes çok konuşuyordu. Ben oturup onu deneyim edene kadar gerçek anlamda ne kadar vurucu olduğunu, ne kadar oyuncuya verdiği hissin güçlü olduğunu bilmiyordum.
Evet.
Şimdi sen burada ne kadar anlatsan da benim kafamda belli bir noktaya kadar. Hani Oculus Rift'le kıyaslamaya çalışıyorum ama işin içine PlayStation Move veya bir başka kontrolcünün girdiği bir oyunu oynamadım ben. Direkt mesela War Thunder oynamıştım. Orada işte uçak sürüyordum falan ama bu senin söylediğin işte telefonu almak, konuşmak,
çok farklı şeyler
kullanmak
bir demo daha vardı. O demoda da aracın içindesin. Bunda koltuğunda oturuyorsun. Hani şimdi cihazı kaç farklı ortamda kullanabilirsin hepsini göstermişler. Koltuğunda oturuyorsun Talha. Arabada giderken etrafını şeyler kesmeye çalışıyor. Diğer mafya üyeleri kesmeye çalışıyor. Yanındaki arkadaşı sana silah veriyor. Yine elini uzatıp alıyorsun ondan. Yani elini uzatma kısmı çok güzel. Alıyorsun. Sonra etrafa ateş etmeye başlıyorsun. Arabada hızlı bir şekilde giderken.
PlayStation Move'u çok iyi kullanmışlar. Halihazırda adamların teknolojisi vardı ve bunu çok güzel bir şekilde kullandılar.
Şimdi orada bir şey var. Bizim PlayStation Move'la deneyimimiz nasıldı? Çok güçlü ışık olduğu zaman ya da ters ışık olduğu zaman Move çalışmıyor.
Karanlık bir ortamda mı oynamak lazım?
Yani? Işığın iyi olması lazım. Bizim de test ettiğimiz ortamda arka taraf siyahtı mesela. Siyah renge bürünmüştü ki Move'un ışıkları tam olarak net bir şekilde görülebilsin. Yani bizim denediğimiz ortam inanılmaz ideal bir ortam. O yüzden oturma odanızda, salonda gündüz vakti oynayamayabilirsin mesela bu teknolojiyle. Evet. Çünkü PlayStation'ın kamerası kızılötesi görme falan özelliklerine sahip olmadığı için ışıktan etkileniyor. Kötü ışıkta falan çalışmıyor zaten. Uyarı da veriyor. Orada Kinect gibi bir cihaza sahip olsalardı işte. Kızılötesi tarayan, ışığa hiç ihtiyacı olmayan, daha fazla 3 boyutlu haritalama falan yapıp lazer teknikleriyle falan bilgi toplayan bir cihaza sahip olsalardı belki daha iyi olabilirdi. Ama Move'da da şunu söylüyorlar. Move'la beraber gecikme çok daha az Kinect'e göre. Çünkü kamera bütün işi harika oyunda hallediyor o tarafta, analiz kısmını. Ayrıca bir cihazın analiz edip o veriyi tekrar bir dataya dönüştürüp aktarmasına gerek olmadığı için, arada ekstra bir dönüşüm olmadığı için data, o hareket direkt datası olarak oyun tarafından algılanıp hallediliyor.
Yani işte oyun desteği de olacaktır zaten.
Zaten ben şöyle düşünüyorum. Morpheus çıkacak. Belki bundle olarak yanında iki tane oyun verecekler. Ya da bir tane. Ben öyle düşünüyorum yani olayı. Çünkü oyunlar hazır belli ki. Oynadığımız oyunlar tabii ki ilk başta demo olacaklar. Böyle birkaç teknolojiyi test etmemiz için ballandırılmış, süslenmiş oyunlar olacak. Ondan sonrasını merakla
zaten
bekliyor
şey
olacağız.
Zaten şey olarak da bundle olur. Hani PlayStation Move'lu, kameralı, komple bir PlayStation 4
evet,
bundle
doğru
olur diye düşünüyorum.
Bir de şöyle düşün. War Thunder dedin. War Thunder şu anda PlayStation 4'te var.
Var. Direkt
takacaksın. Zaten Project oyun hazır. Free to play. O uç zaten. Sadece onda uçmak bile fazlasıyla yetmeyecek mi?
Tabii canım, yeter. Ama işte fiyat herkese uymayacak herhalde. Bir cep yakacak. Herkes uygun bir hale gelmeyecek.
Ya işin kötüsü ne oldu biliyor musun? Dolar öyle bir hale geldi ki bizde. Bizim için çok pahalı bir hale aldı. Şimdi mesela 400 dolar deseler, dolar 2 lira olsaydı 800 liraydı.
bir yere.
Şimdi 1200-1300 liradan bahseder olacağız. Yani bir yere kadar. Kaldı ki aleti tabii vergilendirmesinde bir de farklılık gösterirse olay. Yok bunu işte televizyon gibi bandrollü bir hale getirirlerse o zaman full ayvayı yedik. Sadece zengin insanların satın aldığı, varlıklı insanların sahip olduğu bir cihaz olur.
Şey olur ya, böyle PlayStation Cafe gibi şey açarlar.
Orada takar oynarsın. Kafe, ya işte bu da öyle bir şey ki kafana falan takıyorsun ya.
Ha ya şey, işte, onu sormadım. Sözünü kestim ama insanın kötü etki ediyor mu? Sağlık yönüne, yani kafa bulandı.
Ya şöyle bir şey, ben iki kere oynadım. Yani
kaçardık. Ne kadar sürdü mesela?
Az sürüyor. 5 dakikalık bir demo. 5-6 dakikalık bir demo oynadığımız. Ama ilkinde hiç baş dönmesi olmadı. Hiçbir şey hissetmedim. İkincisinde daha heyecanlıydım. Böyle daha fazla hareket ediyordum falan. Orada böyle bir başım döndü. Zaten Sony yetkilileri de baş dönmesini tamamen yok edebildik demiyorlar. Çok azalttık diyorlar. Öyle bir deneyim vardı. İnşallah yazılımla falan hallederler diyorum. Hani bir şekilde başka tekniklerle. Hala daha var. Bazı insanlar hiç kullanamayabilir. Çünkü bu iş öyle bir şey ki, hani ben başım ağız önü diyorum. Kimisi de diyor ki ben hiç kullanamadım falan. Hani
işte yani bu birazcık gösteriyor insanlar riskli insanlar. O yüzden bir noktada bu teknoloji bence.
Bunu deneyip almak daha iyi. Gerçekten de.
Acaba belli noktalarda bir denetme olacak mı? Veya mesela belki alıp yaşlı, da sağlık sorunu olan insanlar geri verebilecek mi?
Mesela sağlık sorunu derken Sara nöbeti geçiren insanlar falan bu tip böyle epilepsi hastaları falan hiç kullanmamaları lazım bence. Allah korusun düştükleri zaman kafalarında sebep şey olabilir. Var. Evet. Belli hastalıkları olan insanlar kullanmasınlar. Yaşlılar belki kullanmamalı. Küçük çocuklara kesinlikle takılmamalı diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Kesinlikle yani. Ben Bartu'da falan düşünemiyorum onu. Allah korusun. Dedirtebilir. Farklı bir hastalığa neden olabilir.
Tabii canım, bir de gelişim çağında olan bir çocuk.
Evet. Hayatında. Bambaşka
gerçek
yani.
Gerçek dünyaya bir alışsın da. Yok, gerçek dünya yetinirince karmaşık.
Belki de 10 plus, 14 plus falan yazmak lazım üstüne yaş olarak.
Olabilir. Zaten
yani o kadar yüksek. Bartu'ya derken ben Bartu 7-8 yaşındayken onu kullanırken düşünüyorum. Pek olumlu sonuçlar doğuracağını düşünmüyorum yani. Çünkü bulunduğumuz ortam çok gerçek duruyor. İnanılmaz güzeldi. PlayStation 4'ün de gücünün yetebilmesi iyiydi.
Açıkçası. Evet, ben ona şaşırdım zaten. Ben her zaman için alternatif bir güç standı veya bir alternatif bir donanımla gelecek diye tahmin ediyordum.
Yok, halletmişler
ama
onu.
Direkt olarak PlayStation 4'e bağlanıyor olması.
Kask ağır mıydı değil miydi derseniz taktığımda öyle çok büyük ağırlık hissetmedim. Ama tabii ki yarım saat 45 dakika kullanırsan ne olur bir şey söylemek zor denemeden de.
İşte bana biraz ne geliyor biliyor musun Mesut? Çok uzun süreli deneyimler yaşayabileceğim bir eğlence unsuru değilmiş gibi.
Ya şimdi tabii şöyle bir şey var. Mesela Metal Gear Solid'i ondan oynamazsın. Tamam
tabii
mı?
Tabii canım.
Ama oynayacağın oyun ne? Araba yarışı. Misal ne kadar keyifli olacak. Zaten 45 dakika 50 dakikadan fazla hangi araba yarışı olabilir ki? Yani kendim için düşüneyim. Çok fazla bir şey değil. Ha, ilk aldığımızda biraz kendimizi zorlayacağız belli. Kusana kadar büyük ihtimalle oynarız bir şeyler yani. Bayılana kadar falan kasktan beraber aldık ya. Suyunu çıkartacağız, deneyimleyeceğiz ama belli bir yerden sonra insanların da o kasktan çok duracaklarını düşünmüyorum yani. Hayırlısı tabii, göreceğiz şimdi. Aldıktan sonra insanlar ne yapacaklar?
Bekleyip görmek
belki
lazım.
Belki beni bir gün evde şey bulacaksınız böyle. Buradan böyle 60 saniyede böyle kilitlenmiş.
Allah vermesin. Zaten onunla ilgili de bir şey haberimiz var.
Allah korusun.
Kötü bir haberimiz var. Ama onun öncesinde hali hazırda araba yarışı demişken sen araba yarışlarından girişimizi yapalım biz de. Need for Speed'in yeni oyunu bir sene ara verip yeni yapımıyla birlikte reboot olarak adlandırılıyor ki son dönemde baktığımız zaman Hitman de reboot oluyor. İşte Need for Speed de reboot oluyor. Bu reboot olan oyunlar yani kısacası şöyle söylemek
biz
lazım.
Biz batırdık, baştan alıyoruz.
Biz sıvadık, hadi baştan alalım belki paçayı kurtarırız. Evet. Belki seriyi sevenlerin gönlünü tekrar fethederiz tarzında bir konsept aslında. Bu sefer Need for Speed ile birlikte de bence ben E3'te deneyimlediğim kadarıyla başarılı bulmuştum oyunu. Özellikle aracı kişiselleştirme,
mükemmel yapmış
modifiye etme kısmında. Bunu daha önce biz videolarımızda söyledik. Ya işte şeye yaklaşamamış, underground'a yaklaşamamış falan da. Bana biraz şey gibi geliyor ya. İnsanlar özellikle Türk insanı çok duygusal ve böyle nostaljiyi fazla seviyoruz gibi geliyor.
Nostalji değil be Talha. Hala sadece underground'u çalıştıran PC'lere sahip insanlar var. Şimdi ya öyle deme. Yani çok da büyük çoğunluk onlar. Adam sadece underground oynayabiliyor hala.
Ya bilmiyorum şimdi. Need for Speed Underground gerçekten çok güzel oynadı. Evet. Ben de oynadım. Underground 2 de.
Bir de geçmiş hep iyi hatırlarsın ya. Ha, grafikleri yani sana Forza'ymış falan gibi geliyor şimdi.
Ya sürekli underground şey. Tamam güzeldi ama inanın yani inanın değil. Görünen köy kılavuz istemez.
Yemin ederim ki öyle.
Yani underground'un üstüne modifikasyon noktasında çok fazla şey koymuşlar.
Grafik kısmına zaten koyduklarını söylemiyoruz yani.
Ha şunu söyleyelim. Underground'da gerçekten çok büyük modifikasyon vardı. Bu oyunda da var. Yani zaten yapımcıların da söylediği bugüne kadar Need for Speed oyunları arasında en büyük modifikasyon seçeneklerine sahip oyun olarak adlandırılıyor. Tabii yalan söylüyorlarsa da onların şeyi ama...
Ben de gördüğüm kadarıyla öyle. Benim de, milimetrik ayar var. Her şeye dokunuyorsun.
Ben 15 dakika oynadım. 15 dakika zaten şöyle 15 dakikanın 5 dakikası adam diyor ki al istediğini yap. Modifiye et. İstediğin farından işte tampondan.
Her şeyi açmışlar her şey zaten. Yapıyorsun.
Ve işin güzel tarafı bu Need for Speed'le birlikte motorda da değişiklikler yaparak oynanış dinamiklerini de değiştirebiliyorsun Mesut. Yani burada da zaten yayınlanan son oynanış videosunda oynamanın 5 yolu isimli ki bölüm sonu canavar üzerinde Türkçe altyazı olarak bulabilirsiniz videosunu arkadaşlar. Hemen reklamımızı
yapayım. Şey olacak mı ya para ver motor al.
Yok olmayacak herhalde ya. İnşallah. Eğer öyle bir şey olursa gerçi oyunlara baktığımız zaman artık 60 dolar vermen yetmiyor. Bu tarz ufak mikro transaction dedikleri işte daha mini o ödemelerle
şey yapıyorsun. Canlıyı yaparken falan düşünsene paraları vermişsin. Canavar araban var. Kürkünü de yiyeceksin oturacaksın. Yüzükler falan takılı öyle oynayacaksın.
O şey gibi oluyor. Ne o? Ya işler güçler de vardı ya bir tane. Sıkıştım, ha, evet, evet. Sıkıştım gelin beni kurtarın diyor paranın içine gömmüş
evet,
kendini.
Evet ismini unuttum şimdi.
Ben de unuttum. Her neyse arkadaşlar bu oynanış videosunda 5 farklı oynanış stili gösterilmiş. Az önce bahsetmiş olduğum gibi sadece aracın dış görünüşü değil aracın oynanış dinamik yani sürüş dinamiklerinde motorunda yaptığınız değişikliklerle birlikte mesela drift'i çok seviyorsanız buna yönelik bir araç yapabiliyorsunuz. Hızı çok seviyorsanız hıza yönelik bir araç yapabiliyorsunuz. Tabii bu hız ve drift'in yanı sıra da mesela oyunda şeyler var, polisler var. Outlaw dediğimiz yani kanunsuz olmak istiyorsanız polise kafa tutuyorsunuz hı hı. vesaire gibi konseptler getirilmiş. Veya işte takım olarak ilerlersen crew var. Takım olarak ilerleme konseptine adapte
ya,
edilmiş.
Şimdi ya bunları bu şekilde... gösteriyorlar ama günün sonunda oyunu mesela senaryo modunda oynarken hepsini yapıyorsun. Hepsini yani, bir şekilde yer almak zorunda
yani kalıyorsun. Yani şey demişler isteyen istediği gibi takılsın. Hı hı. İşte son derece özgür. Baktığımız zaman dünyası da güzel. Ben grafiklerini beğendim.
Grafikleri
ben
çok iyi.
Ben alfa aşamasındaki halini çok beğenmiştim. Özellikle geceleyin ki zaten Need for Speed'in bu son oyunu birazcık Underground'un izlerini taşıyor. Ve Underground'u biliyorsun. İşte gece yarışları.
Tabii gece yarışları.
Kanunsuz yarışlar. Nasıl desek ki şehir kültürünü vermeye çalışan bir
şehirdeki apaçı kültürünü vermeye çalışan evet, o yol apaçilerinin tam kültürünü yaşantılarını yaşatacaksın simülasyon apaçı simülasyonu aslında Need for Speed Apache Edition diye Türkiye'ye ayrıca bir tane şey yapacaksın
şey vardı ne o şahinleri falan koyuyorlar aynı ya kartal şahin falan aynen. O da olabilir DLC olarak gelirse olabilir Topoji mesela
Edition diye.
Sonuna kadar sesi verip Darude Sandstorm
modifiye ederek Doğan Göğümüne kavuştun diye archivement açıyormuş hatta filan
Apache Ashment falan filan, Unlocked falan deniliyormuş. Her neyse baktığımız zaman bence son yılların en dikkat çekici ve başarılı olacağını düşündüğüm Need for Speed oyunuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Umarız oyun gösterildiği kadar ve en azından benim deneyim ettiğim kadarıyla başarılı olacağını düşünüyorum. Benim deneyimim kadarıyla güzel bir oyunla karşı karşıya olabiliriz.
İnşallah senin deneyimini çıkartırlar.
İnşallah benim deneyimim oyunu çıkartırlar ama alfa aşamasında bile gerçekten güzel
bir şey. Bir de şimdi şey payım var. Bu benim deneyimim oyun değil. Hani vardır ya öyle iddialar.
Değişti oyun. Çok değiştirmişler. Efendim gerçi alfanın üzerine çok fazla da bir şey koymaz ama gerçekten de ben uzun süre sonra bir Need for Speed'i bu kadar benimsedim, bu kadar sevdim.
Gönül ister ki işte ben de PlayStation 4'te ya da Xbox'ta oynayayım bu oyunu da yine PC'de oynayacağız herhalde Need for günün Speed sonunda. Mi? Evet ya lanet olsun şeyi bile... Metal Gear Solid'i bile PC'ye almak zorunda kaldım ya
fiyatlardan dolayı. Fiyatlardan
dolayı değil mi? PC'de 85 lira, konsolda 165 lira. Nasıl bir fiyattır bu ya?
190 liraya aldım ya.
190 lira. Pardon.
Keşke 165 lira olsa. Nerede? Bir 190 lirada hani spotçudan aldım. Resmiye gidip alsan 250-260 lira. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey. Yayıncı firma bize çünkü Metal Gear Solid'i incelemek için göndermedi bile. Bazıları diyor ki inceleme nerede? Hani Türkiye'deki bazı oyun dergileri çıkmadı bunun yüzünden. 1-2 hafta gecikti vesaire bir dünya şey oldu. Ya Türkiye'de oyun basını mensubu olmak birazcık ya gördüğün gibi eşeklik
evet,
ediyorsun yani.
Zor,
İnsanlar
evet.
Şey zannediyor bize böyle alın Metal Gear Solid 5 inceleyin kürekle atıyorlar önümüze.
Yok öyle bir şey. Yani biz çoğu oyunu satın aldık zaten.
Aynen öyle.
Biliyorsun ilk Xbox aldığımızda da biz Forza 5'ten tut. Battlefield'a evet, kadar hepsini satın
Rise
aldık.
Rise Son of Rome'u da satın evet, almıştık. Almanya'dan getirmiştik.
Tabii tabii. Burada arkadaşlar hepsini satın aldık. Öyle inceledik de sizlere gösterdik. Ha, ondan sonra Microsoft ne yaptı? Allah razı olsun. Xbox'ı gönderdi. Xbox One geldi bedava hı-hı. olarak. Daha sonrasında oyunları da göndermeye başladı ama o ilk dönemde sizi yetiştirebilmek için bir an evvel satın aldık hepsini.
Yani işte çoğu oyunda da öyle oluyor artık.
Evet.
Bir diğer haberime geçeyim hemen hızlı şekilde.
Ha, bir şeyini düzelteceğim. Sony'de böyle bir şey yok ama bak Sony'de. Sony, kodları önceden yolluyor.
Sony o konuda gerçekten de tebrik etmek,
çok önceden yolluyor lazım. Onun çünkü DVD'si falan geliyor.
Olması gereken o. Şimdi mesela Metal Gear Solid 5 geliyor. 30-40 saatlik oynanışa sahip bir oyun. Ve ben bunun 3 günde incelemesini çıkaramam.
Evet,
adam akıllı oyunu deneyim etmedikten sonra onun yazısını yazacak seslendirme yapacaksın, montaj yapacaksın. Yani bir haftalık bir süreç var. Bakıyorsun yabancı basın mensubu adam direkt girişte. İşte Metal Gear Solid'de 30 saat oynadım. Adam puanını vermiş.
Aynen.
Oyun çıktığı gün puanlar, incelemeler de yayınlanıyor. Yani Türkiye'de gerçekten bu iş biraz öyle sanıldığı kadar şey
kolay
değil.
Değil evet.
Hani bugünümüze şükür. Yarabbi şükür işimiz var, gücümüz var. İşimizde gücümüzdeyiz. Hemen kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Bize geç ulaşan bir başka oyun daha. Mesut deneyim etmiş. Ben de Xbox One'a indirdikten sonra deneyim edeceğim. Forza Motorsport 6 da çıkışını gerçekleştirdi. Ancak çok ilginç. Oyun puanlarını veren işte 8-9 puan veren sitelerde demişler ki çok fazla bir şey koymamış. Niye bu puanı veriyorsun o zaman anlamıyorum yani.
Kotarken gidince sevinmiş herhalde.
Yani bazı şey siteler olmuş. Çok ciddi anlamda bu oyunlara puan verme olayını PlayStation 3'ün sonlarına doğru aslında ortalarına doğru yani Xbox 360 PlayStation 3 döneminde mahvettiler.
Ama şöyle bir
her
şey
daha var. Her şeye 19 basa basa.
Bunu yapan
kim
biliyor musun? Bunu yapan troller oldu. Biliyorsun şimdi biz de oyunu ben mesela oyunu oynadım. Gerçekten oyun berbat olmuş yani. Hiç de yakışır bir oyun olmamış. Sırf isminden yararlanmak için çıkmış bir oyun olmuş. Onu net bir şekilde söyleyeyim. 50 tane Xbox fanatiği atlar şimdi. Kötülüyorsun da ooo falan filan de. Hatta büyük ihtimalle oyunu oynayıp mükemmel olduğunu yazan insanlar da olacak şimdi. Yani beğenilerine bir şey söylemiyorum ben ama editörler artık bir şey kötü demeye korkuyor. Bak adam puanı yüksek verip içinde kötü demiş. Anlayana anladın mı? Demişti ki troller zaten puana bakacak. Yürüyüp gidecekler. Ben en azından işi bilene içerik kısmında yazayım da adam anlasın yani.
Yani öyle bir durum söz konusu. Ya şey çok garip geliyor işte. Adam 9 puan vermiş. Şey demiş. Forza 5'in olması gerektiği oyun bu zaten. O nasıl bir
ya
şey oluyor
ben anlamadım
yani.
Ya ben ne yaptım biliyor musun? Oyunu ilk açtım. Oynamaya başladım. Hani 1080p 60 fps falan böyle uçuyorlar ya millet. Köşe muşatma falan yok. Sanki 720p köşe muşatma olsa daha iyi olacaktı oyun. 30 fps olsa abi yani.
Görmedim ama şu
belli bir yerden sonra asfalt önünden böyle şey yapmaya, belirmeye başlıyor. Asfaltın çatlakları falan hemen dibinden gitmeye başlıyor falan böyle çok hızlandığın zaman. Arabalara bakıyorsun, uzaklaştıklarında hiçbir detay belli olmuyor. Dibine gelmen lazım. Dibinde de filtreleme ve benzeri grafik hatalarından dolayı böyle şey keyfini yaşayamıyorsun. Gölgelendirme falan çok fazla açamamışlar 60 fps'yi tutabilmek adına. Çarpışıyorsun, tok tok sanki plastik arabalar, oyuncak arabalar birbirine çarpıyor gibi. Oynarken böyle bir şey dedim. Yani Forza Horizon 2 dedim, bunu katlar 2'ye.
Forza
Horizon ondan 2 sonra niye bunu çıkartıyorsun? Onda pist yarışlarını açsaydın keşke.
Üstüne bir şeyler olarak eklemeden yeni bir oyun çıkartmış olmak.
Evet, biraz öyle garip yani. Geldi bana.
Oynamadığım için ben de çok fazla
şimdi
bir
şey
söyleyemem maalesef.
Şimdi şöyle bir şey var.
Maalesef.
Oyunun grafikleri benim için önemli değil. Aman plastik gibi araca çarpayım deyip de içerik kısmına bakacak olursan içerik olarak zengin bir oyun her zamanki gibi. Yani olabildiğince fazla yarış var. Kariyer modları yine fazlalaştırılmış.
Bol
yeni
bol
pistler
var,
yeni araçlar var. Modifikasyon seçenekleri her zamanki gibi zirveye ulaşmış durumda. Oynayacakları bir oyun. Ama Forza 6 geldi. Aman bir tane Xbox alayım der misin? Demezsin. Forza Horizon 2 için onu diğer derim. Hala daha diyorum. Yani bence bir Xbox One sahibiyseniz de bir tane yarış oyunu alacaksanız Horizon 2'yi alın. O gerçek bir oyun.
Sorgusuz sualsiz.
Evet o gerçek bir oyun. Yani şey, mükemmel bir oyun yani.
Bu jenerasyonun en iyi yarış oyunu diyebiliriz şu anda.
Evet. Yani bu jenerasyonun belki de bundan öncekileri de kapsayacak şekilde en iyi oyunlardan
tabii,
bir tanesi
hani
ya.
Ben hani PlayStation 4 ve Xbox One PC'yi de katarsak
PlayStation içine, 4'te araba yarışı yok zaten.
Project Cars falan da mesela bekleneni
evet.
Veremedi. Gerçi simülasyon olmaya hedefleyen bir oyundu ama genel itibariyle araba yarışı diyeceksek Forza Horizon 2 kesinlikle başarılı
bir
oyundu.
Müthiş bir oyun ya. Gerçekten çok güzel bir oyun. Keşke multiplatform olaydı da herkes,
herkes
keyfine varsaydı.
Herkes yararlanaydı değil mi?
Öyle bir durum söz konusu. PC dünyasında şimdi oyun grafiklerinden falan bahsediyoruz. Oyun grafiği iyi grafik deyince de güçlü bir ekran kartına ihtiyacınız var. Son dönemde yüksek sistem bileşenlerine sahip PC'lerin boyutunu ufaltma konusunda PC dünyasında böyle bir çalışma var. Çok uzun yıllardır mini ITX sistemler aslında gündemdeydi ama özellikle bu konsollar, salona girecek 4K televizyonlar, işte konsollar 4K veremiyor, bunun için bir 4K güçte bir PC toplayalım fantazisiyle yavaş yavaş o küçültülmüş donanımlarda zirveye doğru çıkıyorlar. Firmalar bunun üstüne çalışmaya başlamış durumdalar. Daha popüler en azından bu konu. AMD de R9 nanosuyla beraber eğer mini ITX bir sistem kuracaksan al sana ufacık, tefecik ama
içi dolu.
Aynen içi dolu dedi bir kart ort piyasaya sürdü. FurryX'de olduğu gibi FijiXT grafik yongasından gücünü alan bu ekran kartı bazı sınırlandırmalara sahip. İşte hızı düşürülmüş ki yonganın. 175 watt'ta tutulabilsin güç ihtiyacı. Tek fanla soğutuluyor. PCI Express slotu ne kadar boyuttaysa bu ekran kartı da o kadar boyutta. Mini minnacık bir slota takıyorsun ve çalıştırmaya başlıyorsun. Güç olarak da GTX 980 ile benzer karakteristiğe sahip. Ondan biraz daha hızlı. 290X'den %30 hızlı. Ama 980'den de bir %10-15 daha hızlı bir kartı ufacık bir alana sığdırmış oluyorsun. Eskiden 970 mini vardı alternatif olarak. Şimdi mini olarak Ondan çok çok daha hızlı bir kart sunulmuş durumda kullanıcılara. Bir tek fark var. İşte mini 340-350 dolara satın alırken buna 650 dolar vermek zorundasın. Öyle bir şey var. Yani AMD yapmış ama parayı da vereceksin demiş.
Hayret, AMD normalde genellikle fiyat konusunda da.
Şimdi şöyle bir şey var. İyi bir şey yaparsan fiyat konusunda çok...
bir şey yapamıyorsun.
Bir şey yapamıyorsun.
Bize gelişi bu abi.
Evet, bize gelişi bu moduna geçmişler. Orada birazcık öyle bir durum var. Bir diğer haberimiz de AMD tarafında biliyorsunuz işler pek de iyi gitmiyor. Ekonomik açıdan firma bir türlü istediği seviyelere gelemedi karlılık oranlarında. Zarar çık diyor, aman diyor bu çeyrek kötü geçti diyor. Bir sonraki çeyrekte toparlayacağız diyor falan filan. Asıl zayıf noktanın da grafik kısmı olduğu konuşuluyor. Nvidia pazarın nereden baksanız, hatta burada bir rakam vardı. %82'sine sahipmiş grafik, bu extended grafik kısmında Nvidia.
Extended grafikten kastımız
extended grafik alternatif. Aslında alternatif ekran kartı, yani harici ekran kartı pazarı.
Xbox One için yaptığı işlere de buna dahil edebilir miyiz?
Yok, edemezsin. PC grafik pazarını düşün.
Ha, sadece PC.
Evet, GPU'nun işlemcinin içinde yer almayan harici takabildiğin. Grafik pazarında Nvidia %82'sine sahipmiş pazarın. Burada da bir şeyler yapalım diyorlar artık. Ve bu yüzden de Radeon Graphics isminde ayrı bir şirket kurarak artık AMD kısmından ayırıyorlar ekran kartı üretim kısmını. Burada da çok deneyimli mühendisleri var ellerinin altında. Bu Fiji XT yongalarının geliştirilmesinde yer almış, Apple'ların geliştirilmesinde önemli katkıları bulunmuş bir kişi. Daha öncesinde Apple'a gidip orada grafik yongaları geliştirilmesine yardımcı olmuştu. Daha sonrasında AMD'ye geri döndü. İsmi Raja Kuduri. Şimdi bu operasyonun başına getirilmiş ve amaç kısa sürede bu ekibi karlılığa geçirmek. Yani Radeon'u da tekrar eskisi gibi çok yüksek paralar kazandıran bir şirket yapmak.
Yani teknik kapasitesi yüksek bir insan ama bunu nasıl olacak da ekonomik başarıya çevirecekler? Bu
şimdi şöyle bir şey
ayrı
var.
Bir şey değil midir sence Mesut? Ayrı bir strateji.
Ama şöyle düşün. Yani
kötü ürünü satıp ticari başarı elde edebilirsen, iyi olması...
Ama şimdi kötü bir ürün varsa piyasada elde edemezsin. Çok iyi mühendissen ve verimliliği yüksek, uygun fiyatı üretilebilen, hızlı bir ekran kartı ortaya koyabilirsen Tahla.
Tabii burada
yürür.
Mühendisimizin yapması gereken şey ucuza mal edilmiş başarılı bir teknoloji.
Biraz öyle olacak. Rakibine göre daha iyi bir şeyi ortaya koymaları lazım. Ve genel olarak Radeon Graphics, sanal gerçeklik, işte oyun ekran kartları veya benzeri profesyonel ekran kartları üstüne odaklanmış bir grup olacak. Bakalım neler yapacaklar. Merakla bekliyoruz artık bu tarafı.
Evet, oyun dünyasına geçelim tekrardan. Bir AMD haberi de benden gelsin arkadaşlar. 2015-2016 yılında çıkacak olan DirectX 12 destekli oyunların büyük çoğunluğunda AMD partnerliği görecekmişiz ki daha önce hatırlarsam Mayıs ayında AMD kanadından bir açıklama gelmiş ve Nvidia'nın Game Workshop desteği verdiği oyunlarda AMD kartlarının yeterli performans sağlayamadı. Bir nevi sabote ediliyoruz Nvidia tarafından gibisinden bir açıklama gelmişti.
Evet.
Acaba bu yeni gelen duyuruyla birlikte, bu yeni gelen açıklamayla birlikte artık AMD ekran kartlarında, artık demeyelim belki sorun yaşamayanlar da vardır ama eski oranla daha başarılı performanslar sergileyen oyunlarla karşılaşabilecek
miyiz? Şimdi AMD tarafıyla çok konuştuğumuzda önemli. Arkadaşlar söyledikleri şey şu: biz DirectX 12'de size nasıl bir mühendislik firması olduğumuzu, ekran kartlarımızın DirectX 12'ye ne kadar hazır olduğunu göstereceğiz diyorlar.
Mental'da XP kastık. Deneyim puanlarımızı şeye
şimdi
vereceğiz.
Şimdi asimetrik shader mimarisine sahip. Apu'larından tutun da 7000 serisi ve sonrası bütün ekran kartları AMD'de DirectX 12'ye full hazırlar. Ve oyunları test ettiğinde daha asimetrik shader kullanan genel olarak çok yüksek performans verdiklerini görüyorsun. Nvidia'da ise tam DirectX 12'ye hazır kartlar neler? 980 Ti, Titanix. Geri kalanda hep sıkıntılar var. Eğer oyunlar gerçekten DirectX 12'nin o asimetrik shader nimetlerinden yararlanmak, GPU olabildiğince verimli kullanmak isterlerse tam Nvidia ekran kartları sıkıntı yaşıyor orada performans
AMD'nin
anlamında.
AMD'nin daha şu anda şeye hazır olduğunu söyleyebiliriz. Yeni gelen teknolojiye hazır olduğunu söyleyebiliriz.
Tabii öyle. Zaten şimdi piyasada dolaşan bir DirectX 12 testi var. Nvidia'nın adamlara baskı yapıp bazı özellikleri kapattırmaya çalıştığını biliyoruz. Direkt program yazılım geliştirme ekibinin sözü var. Nvidia bizi aradı. İşte şu modları kapatmamızı istiyor ki kartları onları yapamadığı için performansı düşüyormuş
biraz
diye.
Sıkıntı oldu.
İşte Maxwell 1.0 mimarisine sahip GPU'da DirectX 12'de böyle bir problem yaşanacağı şu anda öngörülüyor. AMD'nin partnerliği olması da diğer firmalarla beraber DirectX 12'yi full kullanan, bu asimetrik shader'ı daha fazla zorlayan oyunlar göreceğimiz anlamına geliyor ki bakalım Nvidia kart sahipleri burada sorunlar yaşayabilirler, hem de ciddi sorunlar yaşayabilirler performans anlamında. İnşallah orta yol bulunur. Yani firma iki modda çıkartır.
Şey ya, konsol dünyasında PlayStation, Xbox muhabbeti
öyle bayağı oraya gidecek yani.
PC'ciler bir de şey gözlemliyorum. Mesela PC'ciler şeye karşı bir konsolculara karşı bir savaş açıyorlar o anlam veremediği için.
Kendi işlerinde var.
Kendi işlerinde de ama
konsolcularda da var o.
Dışarıya karşı ama şeyler ha o var mesela.
Dışarı karşı birlikteler değil mi?
O birlikteliği ben bizim memleketimizde görmek istiyorum inşallah yani bu gerçekten de öyle bir şey olur. Kendi içinde.
Düşmanımın düşmanı düşmanımdır diye.
Yani böyle bir garip bir durum söz konusu. AMD'nin daha önce Mental teknolojisinde de bu kadar böyle bir ballandırıp böyle güzel güzel anlatması ama sonrasında kısa çok da kısa süre içerisinde bence Mental teknolojilerinden vazgeçmeleri
işte DirectX
sonrasında.
DirectX 12 ve Vulkan geliyor ya. Onlar zaten o ondan teknolojiden adapte edildiği versiyonu.
Alternatif bir şey yapmak istemediler o zaman.
Gerek yolda ilerlemek Vulkan, istemediler. Vulkan bildiğin Mental zaten. Orada bütün bildiklerini paylaştılar. OpenGL ekibi.
Bundan sonrasında geriye kalıyor. AMD ekran kartlarında yeni nesil oyunların 2015-2016 yıl içerisinde gelecek oyunların nasıl bir performans?
Sabredin bir sene daha. Bir sene daha yalnız daha olaya bak.
Bir diğer haberim de Metal Gear Solid 5'ten arkadaşlar. Biliyorsunuz çıkışını gerçekleştirdi. Az önce de konusunu yaptık. Gidik kendimiz aldık. İncelemesini ben yapıyorum kısa süre içerisinde. En geç önümüzdeki hafta bölüm sonu canavarında yayında olacak arkadaşlar. Konami bir açıklama yaptı. Dedi ki Metal Gear Solid 5 yılın en iyi oyunu olacak. Bir de bu var. Yani bir insan severse sever, sevmezse sevmez. Bir de firmalar artık bu çok basit şeyler vardır artık söylemler. Basite indirgenmiş. Artık eleştirme detaylar yoktur da çöp goti. Çöp goti. Bir oyun ya çöptür ya da Game of the Year. Yani yılın oyunu. Evet. Yani ortasını bulamayan insanların bir şeyi çok böyle pohpohlaması veya yerin dibine geçirmesi. Ben kişilerden kaynaklandığını düşünüyorum bunun. Yani belli.
Firmalar da gazlıyor tabii.
Yani firmalar da işte bunu istedikleri gibi kullanabiliyorlar.
Ya şöyle bir şey var. Oyun hakkındaki deneyimlerin nasıl senin?
Ya ben beğendim. Sen beğenmemişsin ama oyunu.
Ya ben şöyle ben Metal Gear Solid hayranı biri olarak bana şey geldi oyun. Böyle çok yavan geldi. Özellikle ben atın üstünde biraz daha dururlar diye bekliyordum. Atlan Deretepe Dağı'na nasıl aşıyorsun?
Ya evet at mı?
Böyle at düşüyor falan hiçbir şey olmuyor. Hatta böyle uçurumdan aşağı atlıyorum attan koşmaya devam ediyorum falan böyle. Evet. Grand Theft Auto'nun araba versiyonu.
Yani katılıyorum ama şey de var Mesut zaten hani simülasyon tarzında yapamazlar. Çünkü Afganistan kayalıklarında falan o at en fazla 10 dakika dayanır. Bir yerden atlıyorsun zaten atın ön ayaklarıyla o kadar sağlam basması. Hani.
Ama öyle deme şey nasıldı? Biliyorsunuz Red Dead Redemption orada da atımız vardı.
Tabii tabii vardı. Daha,
o dağdan atladım ölüyordu yani bu kadar basit ha, bir ölüyordu. Şey var.
Biraz tabii katılıyorum. Şimdi Red Dead Redemption'daki at sürüşü ve oradaki dinamiklere istinaden Metal Gear Solid'in o kadar başarılı olmadığı konusunda kesinlikle
at değil de böyle motosiklete biniyormuşsun gibi. Grand Theft Auto'da ama motosiklete biniyormuşsun gibi. Resmen fizik ona yakın çünkü.
Evet yani orada tam doyurucu değil ama ben genel itibariyle oyunu hikaye ve oynanış dinamiklerinin birbirine çok güzel bir şekilde geçiştirilmesiyle güzel olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle birazcık açmak gerekirse Metal, şimdi çok da fazla spoiler vermemem gerekiyor çünkü hikayeden çok fazla enerji alan bir oyun evet. Metal Gear Solid.
Ama ara kas scene dediğimiz şeyler yok. Arada sahneleri ya çok evet, azaltmışlar.
Metal Gear Solid 4'te biliyorsunuz arkadaşlar özellikle seriyi çok yakından takip edenler bileceklerdir. İki adım atıyorsun bir sahne giriyordu bir saat sürüyordu neredeyse. Senin benim gibi Metal Gear Solid'i yakından seven insanlar ve seyreden insanlar için çok bir böyle iç şey yapan bir durum değildi. Ya bu ne ya arkadaş?
Demiyordum ben çok keyif alıyordum yani
ama
sahnelerden.
Büyük bir kitlede bazı Metal Gear Solid hayranları da bu ne ya arkadaş böyle oyun mu olur? 2 dakikada bir araya laf giriyor ben oyunu oynayamıyorum. Zaten oyun dinamikleri de Metal Gear Solid'in bizim hep sıkıntılıdır.
Evet.
Ben bu konuda Metal Gear Solid 3'ü 1'e tutarım. Yani 1 numaradadır benim için. Çünkü oynanış dinamikleri gerçekten güzeldir ama hani 1'i zaten oynayamazsın bayağı eski bir oyun. 2 de o dönem için bakış açısı, kameralar... Gizliliği bayağı bir zorlayan bir oyundu. Herkese hitap eden bir oyun değildi. Metal Gear Solid 5 ile birlikte bence oynanış dinamikleriyle herkese hitap eden bir oyun yapmışlar. Hani sen diyorsun ya biraz daha kolay olmuş.
Çok basit indirgemişler. Evet yani her yeri ele geçiriyorum.
Ya şey değil yani işte daha önceki Metal Gear Solid oyunları gibi değil. Hikaye sunumu da öyle. Mesela ben Chapter 5, 6, 7, 8 ilerledim. Arada bir geliyor. Sinematik sahneler. Daha önce Ersin de söylemişti bunu. Açık dünya oynanışına sahip olması, yan görevlerin olması alıştığımız Metal Gear Solid hikaye anlayışını sunmayabilir bize demişti.
Yan görevler de basit olmuş. Mesela. Bir tane yan görev vermişti bana. Hani hiç askerlere görünmedim, asker de göremedim. Gittim odanın bir tanesinden bir çanta aldım, çıktım yan görev bitti. Zaten askerleri de çok fazla yerleştiremiyorlar çünkü askerlerin de bir yaşayışı olduğu için anladığım kadarıyla bazı uğraşmadıkları yan görevlerde iyice basit indirgemişti her şeyi. Hani üstte dinamikte çok asker göremeyebiliyorsun. Çünkü onların bir rutini olması lazım, gezmesi lazım falan ya. Hı hı. Yerleştirmemişler herhalde.
Gece şimdi. Gündüz döngüsü falan güzel. Mesela benim mesela gittiğim yan görevlerde de ben güzel detaylar gördüm. Şöyle ki oyunun başlarında bir İngilizce öğret şey İngilizce öğretmeni diyorum ya. İngilizceyi çok iyi bilen simultane tercüman.
Evet, kaçırıyorsun bir tanesini.
Simultane diyecektim. Simultane tercüman yapan birisini kaçırıyorsun. Mesela o görev yerine gittiğinde konuşmalarda şey muhabbeti dönüyor. Adam yanındaki Rus askeri İngilizce öğretiyor. Adam böyle kızlarla konuşmasını falan filan öğretiyor. Öyle güzel detaylar var. Ben genel olarak şeyi beğendim ya. Yani yapay zekayı da beğendim. Gece gündüz döngüsünü beğendim. Geceliğin volta atan askerler, gündüz volta atan askerler farklı. İşte arada bir kamyonlar falan geçiyor. Devreye atılıyor, jipler devreye atıyor falan. Tabii ki de eleştirilmesi gereken yerler var ama ben açıkçası açık ara benim şu ana kadar oynadığım en iyi Metal Gear Solid oyunu.
İşte oyun kötü olmamış ama bence Metal Gear Solid 4 bana daha fazla keyif veriyordu. Oynarken daha fazla etkilemişti beni.
Çoğu Metal Gear Solid hayranı zaten şunu söylüyor. Oyun güzel ama bir Metal Gear Solid değil herhalde bu ya diyorlar. Çünkü farklı alıştığımız bir yani şey değil, içerik değil.
Splinter Cell Grand Theft Auto karışımı bir şey olmuş.
Ya en basitinden bizim alıştığımız gördüğümüz o klasik alarm olurdu hani belli şeyleri vardı. Hani kırmızı alarm durumu vardı. Sarıya geçer yavaş yavaş. En sonunda anons verilir. Hadi arkadaşlar
ortalık. Tamam, sınırsız mühimmat falan var oyunda. Yani o kadar kolay, sınırsız o kadar şey ki. Ya. İndiriyorsun ki bir sürekli mühimmat.
Şöyle bir şey var ama. Sürekli kaynak arayışına geçmen gerekiyor. Kaynaklar tükenirse
kaynak da kolay buldum ya. Ben geziniyorum öyle boş boş. 50 tane elmas buluyorum sağdan soldan. Yani oyunun zorluk ayarı vardı acaba bende mi düşüktü anlamadım. Hı. Bende kaynak sıkıntısı da yok. Yani daha oyunun en başındayım. Her şeyi sınırsız olarak elde edebilecek haldeyim yani.
Yani.
Garip bir durum.
Bilmiyorum. Sınırsız değil ama.
Sürekli indiriyorum ben yukarıdan.
Ya mesela ben oyunun başlarında birkaç kere indirdiğimde şey falan bile hatta Miller arıyor. Ha, bu kadar fazla şey olursa bak daha yeni başladık. Çökeriz mükeriz falan filan.
Sen demek oyunun daha en başında bir deneyeyim diye herhalde şey yaptın.
Olabilir. Belki de sen bayağı gezmeden, bir para kazandıktan sonra
ben biraz şey gezdim çok elmas buldum ya da ben şanslıyım. Her parlayan şeyin yanına gidiyorum çünkü.
Bende de var.
O uzaktan görünce böyle
para mı o falan deyip tam
bir. Ama oyunu oynayıp siz tabii değerlendirirsiniz. PC'de çok ucuz. Bence PC'niz varsa PC'de oynayın arkadaşlar.
Bu arada hani şey SADE'de gelecek olursak Metal Gear Solid 5 Phantom Pain yılın oyunu olacağından eminim demişler. Hani Witcher 3 var. Onu da bekliyoruz. Fallout 4'ü bekliyoruz. Metal Gear Solid 5 ile birlikte. Yılın oyunu olur mu olmaz mı bilmiyorum ama.
Fallout 4 bence şeyde daha şanslı. Witcher 3'ten de daha şanslı. Witcher 3 beni çok sıktı belli bir yerden sonra. Konu akışı falan da çok yavaşlıyor bir yerde. Heyecanı kalmıyor.
Uzun süre deneyim etmediğim için onu da bilmiyorum.
Ben bayağı oynadım onu.
Senin benden daha fazla oyun oynamaya vaktin var ya. Bu nasıl oluyor?
Ya o enteresan bir şekilde. Ben eve gittim de birkaç saatlik kaçamaklarla bunları yapabiliyorum.
Ben yapamıyorum yani imkanı yok. Evet. Değiş getirme diyor hanım. Onu var ya ben bilseydim böyle olacağını zaten şey yapmazdım. Bölüm sonucuna
evlenmezdim falan. Yok ben ya. Böyle olacağını dedim ama almazdım karıyı diye. Teknoloji tarafında Google'un logosu değişti bildiğiniz gibi. Yeni logo daha renkli bir hale kavuştu. Ayrıca Google bildiğiniz gibi ana şirket altında birçok şirketi birbirinden ayırdı.
Evet alfabet.
Evet alfabet yani. Altında değişik değişik harflerle değişik işte şirketlerin simgeler hale geldi.
İşte T, Talha, M, Mesut.
Evet 1998'den bu yana kadar da Google'un gelişimini gösteren güzel bir video yayınladılar. İşte o zamanki logosuna bakıyorsun gerçekten çok kötü. İşte 56K modemlere guru ulaşmaya çalışırken şimdi adamlar her şeyi anlayan, seni izleyen, her yerde yanında olan asistanlarıyla beraber arama motorunun gerçekten çok ötesine gittiler. Yani o zaman kendi dilimizde arama yapabiliyor olmak bizi çok şaşırtırken bugün söylüyoruz yazıyor. Aynı zamanda çeşitli kartlarla da uçağın şimdi gelecek, gidecek tarzında uyarılarda bulunabiliyor. Aldığımız bilgilere göre Google Now'la beraber biliyorsunuz Google Now'la beraber dijital asistan olayına geçmişti Google. Şimdi Android One özellikle politikasından dolayı Türkiye'de çıkan bu şey var ya Discovery 4G.
Ha evet.
Google Now'ın da Türkçe olması. Tamamen bütün servisleri Türkçe olması söz konusuymuş. Hatta navigasyonu test ediyoruz. Oldukça başarılı dediler bana kullanan arkadaşlar. Navigasyonundan uyarılara trafik durumuna kadar arkadaşlar. Yakında Google servisini ülkemizde kullanabilecekmişiz. Tabii ne kadar yakın bilmiyorum. Onlar da herhalde mükemmel ulaşmadan yayınlamak istemeyeceklerdir. Yandex gibi çok büyük bir rakipleri var çünkü ülkemizde. Ekstra olarak Chrome ile ilgili bir gelişme var. 45 sürümüyle beraber bellek konusunda daha tasarruflu bir tarayıcı haline alacakmış. Chrome ile ilgili çünkü bugüne kadar birçok şikayet vardı. Dizüstü bilgisayarların pilini bitiriyor, belleği deli gibi yiyor, kaynak çok fazla kullanıyor diye. Şimdi orada bir akıl yürütüp arka planda çok uzun süre açmadığınız mesela sayfaları bellekte sıkıştırıp saklayacakmış. Ekstra olarak eğer gereksiz bazı araçlar varsa bunları hiç çalıştırmayacakmış. Bellekte tutmayacakmış bile. %25'e varan bellek tasarrufu sağlanabileceği konuşuluyor. Yeni 45 sürümüyle beraber. Bundan önce de arka plan aldığınız taplardaki flash içerikleri durdurarak da pil konusunda tasarruf sağlamıştı. Flash'ı zaten şimdi kapatacaklar tamam iptal ediyorlar
evet,
da.
Evet flash tükenmek üzere.
Adobe Flash öldü yani son senesi. Gelecek sene belki hiçbir yerde ismini duymayacağız. Kullanıldığını bile görmeyeceğiz.
Çok mutlu bir kitleyle karşılaşıyorum yani bunun karşısında.
Ya burada da şeyi görüyorsun. Apple'ın gücünü. Adamlar daha 2007 senesinde dediler ki Flash çok saçma, inanılmaz fazla kaynak kullanan ve gereksiz bir teknoloji. Gelecek HTML 5'te dediler. Şimdi 2015'teyiz, herkes Flash'ı bıraktı. Yani adamların yani algılaması 8 sene sürdü.
Apple'a biz emin adımlarla ilerliyor diyoruz. Evet. Biraz yavaş hareket ediyor diyoruz. Adam ama geleceğe ki, gelen...
Yani mobil cihazlarda böyle bir teknolojinin kullanılması gerçekten çok saçma. Çünkü mobil cihazlarda pil kritik konu ve inanılmaz pil harcıyordu bu teknoloji için. Şu anda ne diyoruz? Google falan bırakıyor yani. Chrome falan artık Flash destekli olarak gelmeyecek. Onu ön plana çıkartmayı bıraktılar zaten.
HTML 5 ile yola devam.
Tabii ki. Çok daha güçlü bir teknoloji.
Evet, oyun dünyasına tekrar dönelim. Az önce Witcher 3 dedik. Mesut Witcher 3'ün de belli bir süre sonra kendisini sıktı.
Yani beni çok sıktı en azından, evet. Söylemişti. Demek ki benim oyunum değilmiş yani.
Olabilir. Witcher 3'ün bütçesi açıklanmış Mesut'cum. Şimdi bir karşılaştırma yapmak gerekirse öncelikle GTA 5'ten başlayalım. $265 milyon geliştirilmiş GTA 5 ki zaten yani oyunun içeriğinden, evet, anlıyorsun ne olduğunu. Titanic olarak adlandırılan Star Wars The Old Republic var. MMORPG dünyasını değiştireceği söylenilmişti. Çok büyük şeyler vaat etmişti içerik olarak. Ancak maalesef kısa sürede free to play olarak bir Titanic olarak adlandırılmıştı. Batışa geçmişti çünkü. 200 milyon dolara da Star Wars Old Republic geliştirilmişti arkadaşlar. The Witcher 3 ise 81 milyon dolara mal olmuş geliştirme ve reklam. Sonuçta reklamda gerçekten de geliştirme kadar önemli.
Evet, yani doğru.
Çok başarılı bir oyun geliştirip hiç kimsenin bilmediği bir platformda çıkarırsan hiçbir faydası olmaz. Bu yüzden reklamda çok çok önemli bir yere
tabii,
yönelik.
Witcher'ın Grand Theft Auto'da o kadar reklama ihtiyacı olmamıştır herhalde. Neden dersen onun bir fan kitlesi var. O fan kitlesi, evet, konuşa konuşa onu bayağı bir popüler hale getirdi zaten.
RPG türünde baktığımız zaman sivrilmeyi başarabilmiş bir oyun. İnsanların çok büyük merakla beklediği bir oyundu. Zaten RPG türü bir oyunu da ne kadar... Yani böyle reklamını yapsan da yine ben belli bir kitleye ulaşacağını düşünüyorum. Ha, bir GTA değil.
Evet.
GTA herkese hitap eden bir oyun. Hani çocuklar da alıyor, polis öyle, peşine öyle takıyor, büyükler de alıyor. Açık dünyada geziyor ama Witcher RPG türü bir oyun olduğu için, fantastik öğelerden fazlaca beslendiği için belli bir noktada herkese mi hitap etmiyor.
Doğru.
O yüzden reklamları da bir noktada etki etmiştir diye düşünüyorum ben. Ama genel itibariyle satış rakamlarına falan da baktığımızda 81 milyon dolara mal olan bir oyun için başarılı bir iş var ortada diyebiliriz.
Evet, başarılı bir iş. Bir sonraki serinin geleceğini, yani bir sonraki oyun geleceğini net bir şekilde söyleyebiliriz burada.
Cyberpunk da gelecek. Daha önce gözüne hiç böyle ilişmiş miydi? Cyberpunk'ı geliştiriyorlar.
Hiç
kısa
bakmadım.
Bir teaser yayınlanmıştı.
Bakmadım
bu sefer böyle gelecek temalı bir RPG oyunu olacak. Bakalım, onu da büyük heyecanla bekliyoruz. Bir sonraki haberim de yine bir başka RPG oyunundan, Pokemon'dan geliyor.
Pokemon çok önemli aslında.
Pokemon
bakma
çok
sen,
önemli.
Evet.
Trilyonlar kazandırmış bir yapım. Gerçekten de trilyonlar. Yani bunu abartı olarak
hatta
söylemiyorum arkadaşlar.
Bence Nintendo'ya, hani WoW'dan sonra artık paralı üyelikli şeyler falan bitti diyorlar ya. RPG'ler falan
Pokemon
bitti.
Pokemon çıksa millet
Pokemon'u WoW gibi yapacaklar. Yani 3 boyutlu. Sonuçta açık dünya. İstediğin yere gideceksin,
herkesin
dolaşacaksın falan filan.
Herkesin hayali.
Değil mi? Niye yaptılar onu da bilmiyoruz.
O artık şey, Nintendo batarken şey gibi düşün onu. Filika gibi.
Aynen,
tamam,
dediğin gibi.
Sen alıp diyor onu. Ondan birlikte kaçış yapacaklar. Gerçek hayatta Pokemon yakalamak ister misiniz diye bir sorayım size arkadaşlar. Sana da sorayım.
İstersin tabii. İstersin
değil mi? Nintendo'nun özellikle son dönemlerde Satoru Iwata geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti kanser rahatsızlığından dolayı. Zaten onun da sürecinde hani onun bulunduğu dönemlerde de bol bol dile getirilen bir şeydi bu. Stratejiydi. Mobil platforma ağırlık vereceklerini dile getirmişlerdi. Pokemon Go duyuruldu arkadaşlar. Bu sorma sebebim bu. Pokemon Go ile birlikte hem iOS hem de Android kullanıcıları Pokemon Go'yu indirerek gerçek zamanlı mekanlarda Pokemon yakalayabilecekler. Mesela
arttırılmış gerçeklikle birleştiriyor.
Aynen.
Herhalde şey.
Diyecekler ki Mesut, senin her zaman gittiğin dönercide büyük ihtimalle gittiğin yerleri falan da hesabını yapacaktır. Bak orada Pikachu çıktı, yakalamak istersen hem git bir dönerini
döner
ye.
Yiyor,
hem de, hem de Pikachu'nu yakala. Tabii burada ne olacak? Herkes akıllı telefonuyla birlikte Pokemon'u yakalayacak ve diğer akıllı telefonlarda bildiğin Pokemon oyunu yani. Akıllı telefonlardaki arkadaşlarının oyunuyla kapıştırabileceksin Pokemon'ları.
O zaman Pokemon'u yapmışlar.
Baya baya bir Pokemon,
evet,
oyunu olmuş diyebiliriz. Çok büyük bir potansiyele sahip ve hani bu potansiyelin akıllı cihazlara geliyor olması bana şeyi de düşündürtüyor.
Şimdi düşünsene, Beyoğlu'na sonraki dolaşıp mesela diyor ki arkadaşın, ya Beyoğlu'nda deli Pokemon var.
Öyle böyle
ara
değil.
Ara sokaklarda dolaşırsın Pokemon
İstiklal
bulacağım diye.
İstiklal Caddesi'nde ne Squirtle var var ya.
Evet, yalnız çok aralara girerseniz başınıza farklı şeyler de gelebilir
ya
Pokemon arayacağım.
Şeyi bana düşünsene mesela, tatile gidiyorsun, su tipi Pokemon'lar deniz yani denize yakın mekanlarda falan çıkıyor. Eğer tabii öyle ama bir teknoloji kullanılırsa
gider biliyor musun? Zengin otellerde, pahalı otellerde iyi Pokemon'lar alıp geri kalana kalitesiz Pokemon koyarlarsa o
şey, level 1 2.
Diyor ki Reyna'da asıl iş orada falan diye böyle Pokemon'lar orada.
İşte büyük çekmece şey, küçük çekmece gölüne gittik öf. Bir Staryu kaynıyor aklın.
Artık insanlar güzel olacak yalnız. Eğer öyle bir şey yaparlarsa gerçekten bölge bölge değişik Pokemon'lar bulabilirsen gezmek için nedenin bile olur.
Tabii tabii. Yani zaten tanıtım videosu da bayağı bir gaza getirici. Her ne kadar o şey mobildeki sürümü o kadar böyle gaza getirici değil ama baktığınız zaman sunum olarak başarılı. Benim de aklıma şu geliyor. Nintendo ilerleyen dönemlerde bunu böyle bir nabız yoklama olarak kullanıp da ilerleyen dönemlerde kendine ait bir akıllı telefon veya bir akıllı cihaz çıkartma...
Siz zamanında konuşmuştuk. Yapsalar deri gibi satarlar diye.
Olabilir diye düşünüyorum. Tabii akıllı telefon yapmak da o pazara girmek de apayrı bir şey değil mi?
Ya aslında sen bakma. HTC'den gidip konuşuyorsun bugün. Diyorsun ki bana telefon üretilmişsin. Üretirim abi der. Yani o bugün kime gitse Nintendo desin ki LG'ye falan ya da Samsung'a. Ya gel ben telefon üreteceğim ya da Sony, Nintendo Japon ikisi de. Nintendo menşeli bir şey üreteceğim falan desin. Gelirler ki.
Tabii şunu düşünüyorum mesela Steam'in de sanal yani gerçeklik.
İlla bir telefonu sıfırdan üretmesine gerek yok.
Sanal gerçeklik için HTC'ye başvurması gibi bir yani konsept olabilir bu. Kesinlikle katılıyorum. Ama çok büyük, uzun süre konuşulacak bir şey olacak çıktığı zaman.
Büyük yani, ihtimalle keyifli biz de burada oynarız ne yakaladın ne yaptın diye. Evet. Şimdi ekran kartlarından bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi AMD tarafında özellikle çok fazla görüyoruz. Özelleştirilmiş çeşitli firmaların iki tane farklı GPU ya daha doğrusu aynı GPU'dan iki tanesini tek kart üstüne sunduğu seriler. Hani AMD'nin referansında böyle bir kart olmuyor ama genelde mühendislik firmaları uğraşıp yapıyorlar. PowerColor'dan da böyle bir çalışma geldi. Üzerinde iki tane R9390 GPU'su taşıyan 8.8 toplamda 16 GB belleği bulunan bir ekran kartı duyurdular. İsmi de PowerColor Devil 13 Dual Core R9390 16 GB. Biraz uzun bir isim var. Her şeyi yazmışlar üstüne.
Maşallah.
Okuyan anlasın. Sübhaneke ne olduğunu gibi anlasın diye. Dual Core falan diye. Şimdi 16 GB burada şöyle önem taşıyor. Bildiğiniz gibi DirectX 12'ye geçtiğimizde bu çift GPU için 8.8 ayrılmış bellekler tek çalışacaklar. Yani bu kart gerçekten 16 GB'lık kart gibi çalışacak.
Tam anlamıyla kendinden beklenen performansı gösterecek.
Evet, DirectX 11'de ise 8.8 aslında 16 diyor ama 8 GB'lık bir kart gibi düşünmek lazım bunu. Şimdi üstündeki güç gerçekten çok fazla. GPU'lar 1 GHz'da çalışıyorlar ve bellek frekansı da 5.4 GHz olarak tanımlanmış. Aslında 1350 MHz ama ciddi diğer 5 bellekler biliyorsunuz çalışma frekansı olarak onu işte katlıyorlar 4'le. Burada sadece bir ayrıntı var. Bu kart 4K çözünürlükte oynamanız için gerçekten yeterli performans sunabilir ama 1000 wattlık bir güç kaynağına ihtiyaç duyması. Güç tüketim değeri olarak. Yani PC'nizde 1000 wattlık bir güç kaynağı olursa bu sistemi kullanın demişler. Ya bu biraz abartı gibi geldi bana. Çünkü 390 gerçi doğru. Yani şimdi çok yüksek performans bir sistem kuruyorsun. 1000 wattlık bir şey istiyor ki bunu da taşıyacak işlemci, bellek hepsini yeterli olsun. Doğru bir şey söylemişler. Yanında bir de Razer'ın faresini hediye ediyorlarmış. Ouroboros modelli.
Ouroboros neydi ya?
Ya değişik bir fare. Böyle mekanik hiç Razer'da gördüğüm, alışık geldiğim bir tasarıma benzemiyor. Ben de ilk defa burada gördüm. Daha öncesinde denediğim bir fare modeli değil Razer tarafından.
Ouroboros.
17 Eylül'de 700 euro fiyatla piyasaya çıkacakmış. Göremeyeceğiz. Biz ancak test ederiz bunu.
Test ederiz.
Yoksa evet.
Ben de test olacağı zaman haber ettim.
Evet, şöyle bir bakayım. Bakalım. 3 slotluk yer kaplıyormuş arkadaşlar kasamızda. Diğeri de 4 slot kaplayacaktı iki tanesini alsak. Ama işte bu kartların fiyatları öyle bir oluyor ki iki tane git o karttan al daha iyi. Yani 390 al iki tane. Crossfire yap daha iyi oluyor. Bu kartlar birazcık özel üretim işte. Şaşalı. Yani değişik cihazlar.
Zengine hitap eden.
Tabii birazcık bu işin meraklısına hitap eden şeyler ama. Ben. Bir araştırma var ki bu araştırma tam konumuzla ilintili. Şimdi 1000 wattlık bir güç kaynağı deniyor. Sisteminizde bulunmalı bunun için. Bir araştırmaya göre önümüzdeki senelerde şöyle bir şey söyleyeyim size. 2020 yılında sadece oyuncu bilgisayarlarını, dünya üzerindeki oyuncu bilgisayarlarını çalıştırmak için 500 megawatt güce sahip 50 tane santralin çalışması gerekecekmiş.
Oyuncuları özel olarak.
Tabii oyuncuları özel olarak.
Oyuncuların keyfi için.
Dünyada o kadar fazla oyuncu bilgisayar olacak ki deniyor yüksek güç tüketen. Bu nedenden dolayı da sırf 50 santral bunları özel çalışacak.
İşte siz League of Legends'da ulti atın diye.
Değil mi?
Enerji aynen santralleri çalışacak
böyle
arkadaşlar.
Böyle bir durum var çünkü genel olarak araştırma şuna doğru gidiyor. Diyorlar ki normal bir bilgisayarla oyuncu bilgisayarını karşılaştırdığımızda 6 kata yakın güç farkı var. Güç tüketim farkı var. Şimdi normal bilgisayar dedikleri ne? Hani internete girdim, müzik dinledim
Facebook'da
falan.
Facebook'ta 2 like evet atarsın, YouTube'da bir müzik dinlersin.
İşte işlemcinin içindeki GPU bile yetiyor. Harici bir ekran kartı bile yok. Diğerini bir geçiyorsun, şöyle bir ekran kartı var. Takıyorsun adam bile diyor ki buna abi 450 watt güç kaynağı tak diyor sadece tek başına. Ayrıca ona gitsin filan diyor böyle. E tabii böyle olunca da güç farkı inanılmaz derecede artabiliyor. Ve araştırma yapan kişi şunu da denemiş. Kendisi bir oyun sistemi kurmuş. Aynı performansı verecek şekilde modifiye etmiş parçaları. Ona göre özel parçalar seçmiş. 2,5 kat daha az güç tüketen bir sistem ortaya çıkartabilmiş mesela. Ne yapmış bilmiyorum. Hangi sistemden hangi sisteme geçmiş bunu elde etmiş bilmiyorum da. O da birazcık şey kalabilir. Hangi oyunu oynarken acaba performansı sabit tuttu?
Süper Mario mu?
Yani değil mi? Yani oyuncu oyun var şimdi. 5 farklı oyuncu bilgisayarında böyle bir şey yaptım demiş. İşte bundan tasarruf sağlayabildim demiş. Artık pardon bu arada %50 tasarruf sağlamış. 2,5 kat değil. Ben birazcık attım. 2,5 kat nedir ya? %50 tasarruf sağlamış. Yarı yarıya arkadaşlar. Bakalım hani yani bu konuda bir atılım görecek mi simalardan da oyuncu aksesuarlar da gitgide daha enerji verimli hale geliyor. AMD için konuşmuyorum. Hani diğer rakibine bakarsak öyle gözüküyor.
Oyuncular tabii elektrik faturasının şişmesini varsaymazsak bu küresel ısınma, enerjinin daha fazla harcanması gibi şeyleri pek umursadıkları.
Parasını verebildiğim sürece sıkıntı yok diyordur herhalde. Pahalandığı zaman.
Kutup ayısı ölmüş ölmemiş.
Çok da umurumda değil. Ayıları ben mi kurtaracağım diyordur.
Evet, buradan tekrar oyun haberlerine geçelim. Arkadaşlar Windows 10 çok başarılı bir çıkış yaptı. Özellikle 8'deki hezimetin ardından Windows 10 çok çabuk benimsendi ki bu benimsenmenin temel sebeplerinden birisi hem başlangıç menüsünün ve bilgisayar kullanıcılarına daha yakın bir işletim sistemi olması hem de beleş olması diye düşünüyorum
ben. Beleş derken Windows 7 veya 8'in orijinaline sahipseniz ücretsiz olarak güncellemeyi alabildiniz arkadaşlar.
Evet, onu genel olarak bildiğiniz için beleş dedim arkadaşlar ben de. Steam'in Ağustos ayında yapmış olduğu ankette arkadaşlar Windows 10 Steam'in en çok kullanılan 3. işletim sistemi olarak anketteki yerini almış. 1. sırada Windows 7 var, 2. sırada Windows 8 var. İlginç bir şekilde Windows Vista da var. Listeye girebilmiş. Windows Vista gibi oyun katili bir değil işletim sisteminin
enerji tüketimi
hala kullanan varsa onların ben belirlenip yardım edilmesini istiyorum Microsoft tarafından. Evlerine gitsinler bakın kardeşim ücretsiz. Gerçi Vista'yı kapsamıyordu bu şey ama genel itibariyle ben Vista'yı da listeye dahil olmuş olmasını görmem bile beni bir noktada böyle bir şey yaptı. Şaşırttı Mesut bilmiyorum. Yani böyle bir %1 %2'lik bir kitle ama bana yine de şey geliyor ya bir oyuncunun hiç işinin olmaması gereken bir işletim sistemi gibi geliyor.
Yani almıştır zamanında aldığı bilgisayarda gelmiştir.
O şekilde devam etmiştir büyük ihtimalle. Windows 10 bir önceki ay'a göre de %13.17 oranında artış göstermiş. Yani hızla PC oyuncularında yayılmaya kabul ettikleri bir konsept. Şimdi baktığımız zaman Steam'de Linux'u kabul ettirmeye çalışıyor. Ortada çok büyük bir emek ve çaba var. Tabii ki Windows'un gücü ortadayken Linux'ta acaba bir gün oyuncular tarafından bu şekilde çabuk benimsenebilir mi?
Daha sorunsuz hale gelirsin niye benimsenmesin? Yani orada tamamen desteğe bakıyor olay. Metal Gear Solid'de orada oynayabilecek misin mesela çıktığı gün?
Yani bunlar çok önemli.
Asıl olay Vulkan'dan sonra belki olay değişebilir bakalım.
Bir de şey var dedin yani hemen aynı gün oynamak istiyorsun. Çünkü 3 gün sonra 5 gün sonra tüketim toplumu olmamızdan kaynaklanan bir sebepten ötürü oyun eskiyor.
Ya şimdi şöyle kimse bir şey düşünmek lazım. Yani. Windows'a pahalı diyoruz ya mesela 130 dolar, 140 dolar, 200 dolar ya da. Ya bunu bir kere veriyorsun. Her oyun çıktığında 200 dolar vermiyorsun. Ya. Ve 5 yıl kullanacağım, 3 yıl kullanacağım bir bilgisayar içinde lisans parası bence o kadar da pahalı değil işletim sistemi bazında baktığında. Şimdi düşünsene sırf işletim sistemi almayacağım diye bilgisayarla beraber ki bilgisayarla beraber aldığın zaman 80 dolar, 100 dolara falan iniyor Windows'un fiyatı, lisans fiyatı. Yani oyunları bekleyecek misin 2 ay 1 ay? Ya da hep böyle bir destek mi bekleyeceksin? Bedava bir sistemi kullanacaksın.
Her oyunda aynı desteği alabilecek misin?
Yani sadece oyun içinde değil. Mesela işine bir uygulama lazım oldu spesifik. Çoğu Windows'ta var. Daha doğrusu hepsi Windows'ta var ya diğer platformlarda şeyler bulamayabiliyorsun. Ne yapacaksın?
Kasman gerekiyor.
Evet yani bir kere bilgisayar alırken lisansı doğduruz Windows'ta alırsın. Gerisini uğraşmazsın da.
Bakalım yani Steam daha doğrusu Valve Linux'la birlikte oyun endüstrisine Linux'u kabul ettirebilecek mi? Ne kadar kabul ettirebilecek? Çünkü çok büyük emek var orada. Bayağı bir kastırdılar. Sonra nasıl bitecek?
Dediğim
büyük
gibi olay sadece bekliyor. Oyun değil yani. Oyunun tabii, dışında tabii. Her ihtiyacına cevap veren bir platform haline alırsa ve ilk gün o deneyim yaşamaya başlasan Windows Phone niye gelişmedi? İşte sırf bu bekleme, yani. Çıkmama olayından dolayı gelişmedi. Yoksa cep telefonundan telefon edip arıyorsun. Mesaj
hala
atıyorsun.
Hazırda marketleri görünce Windows Phone'a burun
yani
kuruyorsun
hala. Hala da Windows Phone gelecek, işler değişecek diye bekliyor insancıklar. Düşün kaç yıl oldu ya. Biz 920 çıktığında almayın diyorduk. Hala daha şey diyorlar. Görecek Mesut falan diye. Yani işte öyle bir durum var. Ne yapalım?
Evet. Bir diğer haberim de daha önce senin Project Morpheus'u denemen ve maalesef hani rahmetli olmanla alakalı, aman Allah korusun dedik ya.
Ha, evet.
Onunla alakalı bir haberimiz. Tabii gülümseyerek vermemek lazım bu haber arkadaşlar. Biz için.
Sen güldürdü şimdi onu söyleyerek.
Evet yani güldürdüm ama.
Verme o zaman daha iyi.
Durum vahim bir durum yani. Rusya'da bacağı kırık bir arkadaşımız. Yemeden içmeden bacağım da kırık nasıl olsa yattığım yerden Dota'ya dayayayım demiş. 22 gün boyunca aralıksız Dota oynayıp yani kara toprağa teslim olmuş.
Yakını falan da yokmuş herhalde.
Yani çok ilginç. Rustam isimli 17.
Vodka'dan ölmüştür ben diyeyim sana. Bilmiyorum ben diyeyim sana. Tövbe yarabbim yani... rahmetli olmuş ama yani bilemezsin tabii ne yaptığını.
Ya son 1,5 yılda zaten 2000 saatten fazla Dota oynuyormuş bak, oynamış arkadaş. Yani
Dota'dan ölmemiştir o.
Polisler gelip bir şey yapmıştır. Yok Dota'dan değil de.
Şimdi hareket etmeyince alkol atamamıştır vücut, tamam mı?
Yani
Rus dediğim bol... vodka yani eşittir. Evet, çok fazla içiyorlar.
Bol içiyorlar.
Yattığı yerde içince bir şey olmuştur ona.
Yani habere bakılırsa 22 gün boyunca yalnızca uyumuş ve yemek yemiş. O kadar. Yemek yediyse tuvalet ihtiyacını da gidermiş de acaba çok
ya bu haber
sabit kalmak...
abarttı biraz ya.
Başka sebepler de vardır. Belki de bacağı kırıldı. Kırılan bacağında bir
yani şimdi evde durmuş adam.
Bacak kırılmasına
da insan evde durmuş tamam mı doğal olarak? Televizyon izleseydi de televizyon izleyerek ölmüş olacaktı.
Hocam oyun öldürmüyor zaten burada.
Yani nasıl acaba öldürsün adam? Eritiyor muydu oyun?
Yavaş metabolizmadan dolayı falan mı?
Daha heyecanlı şey acaba kalp hızlı attı da kalp krizinden mi öldü? Bir de diyorum ya kandaki alkol oranı neymiş? Bir ona baksalardı şimdi burada.
Alkol olunca,
şimdi günah da girebilirim belli olmaz. Belki de Müslüman bir Rus'tur ama.
Günahını alıyorsun
evet,
şu anda.
Belki de Müslüman bir Rus'tur bilemiyorum.
Bunu bilemem.
IFA'dan bahsediyorduk. IFA öncesinde ayrı bir lansmana tanıtılan özel bir dizüstü bilgisayar da var. Asus ROG GX700. Henüz daha tam detayları belli olmayan su soğutmalı bir dizüstü bilgisayar. İlk su soğutmalı dizüstü bilgisayar tanıtmış Asus'ten de heyecanlanmıştık ama dizüstü bilgisayarın arkasında bir dizüstü bilgisayar kadar daha ünite görünce yapa yapa bunu mu yapmışlar dedik. Yani insan bazen
öyle Hakkaya bakkal açmışlar.
Ha, yani öyle bir şey olunca olmuyor. Dizüstü bilgisayarın özelliklerinde GTX 990 Mobile kullanılacak. Asıl önemli konulardan bir tanesi ön plana çıkmakta. Zaten daha henüz tamamlanmamış bir makine olduğu için büyük ihtimalle 990 da çıkar diye düşünüyoruz. 4K bir ekrana sahip olacakmış ki bu ekran kartı her ne olursa olsun 4K sürmeye yine çok yeterli bir ekran kartı olmayacak. 2048 CUDA işlemcisi 1190 MHz GPU hızıyla beraber de 980'in masaüstü versiyonundan daha hızlı bir mobil işlemciyle karşılaşacağız. Ama fiyat için 980 Mobile'in iki katı olacak denmişti. Öyle olursa tabii 980 esrarlı bir dizüstü bilgisayara sahip olmak enerji sarfiyatı açısından kötü ama performans açısından daha iyi sonuçlar verebilir. Bu arada $4000 civarında bir fiyatı olacağı konuşuluyormuş. Yani bilmiyorum biraz bana abartı geldi. Özellikle o su soğutma ünitesi masaüstü kullanırken iyi de daha az sesli çalışır büyük ihtimalle.
Sen bu fiyatları her söylediğinde problem. Ben böyle bir şeylere heyecanlanıp daha sonra da kalıyor.
Gerçi sen bakma $4000 diyorsun da MacBook Pro fiyatı işte. Almaya kalksan Türkiye'den çok güçlü bir tane.
Benim evdeki bilgisayarda Hearthstone oynuyorum, çöküyorum.
Ya o zaman ayrı bir şey
ona
tabii.
Ona bir şey yapalım ya, biz bir şey bulalım.
IFA 2015'teki bir diğer önemli konuda benim de son haberim. Philips'in en bir lüks ismini verdiği yeni TV aydınlatma teknolojisi. Görme şansın oldu mu haberlerde?
Yok, hayır.
Televizyonun arkasına projeksiyon cihazları yerleştirmişler pico boyutlarda.
Daha önce bir ışıklandırma konsepti getirmişlerdi.
Şimdi bu sefer görüntünün de arka plana böyle rengarenk yansıtıldığını düşün. Görüntü böyle ekranın dışına taşıyor.
Peki böyle bir insanı nasıl diyeyim? Yani görüntü hoş bir görüntü. Ben bunu
hoş,
çok merak
hoş,
ettim.
Çok
görmem
hoş.
Lazım.
Evet, bayağı hoş bir görüntü. İnanılmaz bir iş yapmışlar. Bir tek sıkıntı var. Televizyon 20 santim uzakta olacak duvardan ki TV ünitesi de kutudan çıkıyormuş. 20 santim uzak konumlandırabileceğin duvara. O da yaramaz. Çocuk arkaya elini şeydi. Sokar. Böyle arkası görünecek, kablolar görünecek filan. Yani bir şey için iyi. Ne bileyim. Diskoda, miskoda böyle bir barda marda böyle bir şey duvarı
kafelerde
süsleyinler,
kafelerde süsleyinler,
insanlar eğlensin dersen iyi ama.
Ya duvara da sabitleyemeyeceksin bunu, öyle de bir durum söz konusu.
İşte o üniteyi duvara sabitliyorsun 20 santim uzakta kalıyor.
20 santim de bayağı.
Evet duvar arasında açık kalıyor, pek hoş görünmüyor. Şey olarak, şov olarak çok iyi ama yani şimdilik bir de televizyon 65 inç 4K bir televizyon 13-14 bin lirada fiyatı varmış. Şimdilik bizden uzak bir teknoloji. Ama çok hoş görünüyor. Oyun oynarken falan özellikle bayağı etkili.
Ya zaten daha önce yine Philips'in teknolojisiydi zannedersem.
Evet,
arka planda ışıkların olması. O da yine izlediğim filmi de oynadığın oyunu da tecrübe olarak
ya
daha farklı yaşatıyordun.
Forza mesela. Oynarken mesela nasıl tünelin içine girdiğinde falan hissediyordun gerçekten. Ekstra olarak şimdi bu Ambilight olayını biliyorsunuz. Ücretsiz olarak daha doğrusu çok daha düşük ücretlerle kendi televizyonuna falan ekleyebiliyorsun. Çin'den kit satın alıyorsun geliyor. Televizyonun arkasına bantla yapıştırıyorsun ledleri. Çalışmaya başlıyor direkt olarak ünite.
Güzel Çin işi ama evet. Eğer aynı hissiyatı veriyorsa.
Daha iyisini veriyor. Çünkü tamam. Bunlar real time böyle şakır şakır hızını mızını ayarlayabiliyorsun. Daha güçlü ledler falan. O da bir alternatif. Yapan arkadaşlar da var forumlarımızda zaten.
Evet, benim de oyun dünyasından iki tane kısa haberim var arkadaşlar. Bir tanesi FIFA 16'dan. FIFA 16 biliyorsunuz çıkışı bayağı bir yaklaştı. En iyi 10 futbolcusu listelendi. Bu listeyi isterseniz birlikte bakalım hemen hızlı bir şekilde. 10 numarada David Silva var Manchester City'den. Ardından Thiago Silva geliyor. Silvalar demek ki evet. Başarılı futbolcular
demek
oluyormuş.
Demek çocuğun ismini Silva koyarsan bir yere gelme olasılığı yüksek.
Paris Saint Germain'den. Neymar 8 numarada. 7 numarada Zlatan İbrahimovic var. Şöyle Zlatan İbrahimovic'e baktığın zaman.
Erdinç'e çok benziyor bizim.
Bildiğin şey evet. Erdinç bu. 6 numarada Eden Hazard var. Eden Bulur deyip böyle bir hemen kaçıyorum oradan. 5 numarada Arjen Robben var. Bayern Münih'ten arkadaşlar. 4 numarada Manuel Neuer var. 3 numarada Luis Suarez. 2 numarada Cristiano Ronaldo, 1 numarada da
Arda Turan.
Messi. Bu Messi. Arda Turan. Sabri.
Evet, Sabri var.
Evet, burada hemen listemizi verdikten sonra geçelim son haberimize. Mortal Kombat, onu halen acaba bir önceki nesil için bekleyen var mıydı bilmiyorum arkadaşlar ama maalesef PlayStation 3 ve Xbox 360 için tamamen rafa kaldırıldı oyun.
Oyun zaten çok parlak değil. Ben zaten, pişman oldum aldım lanet olsun.
Evet 9'un üzerine birazcık Forza Motorsport 6 yorum yapabileceğimiz bir oyun diyebiliriz herhalde.
Hatta o kadar bile yapamam. 9 başarılıydı.
Yani 9'un üzerine 10'un gelmesi hani Forza Motorsport bak, 5 ile 6 arasında.
Onu ben hiç beğenmedim ama ya. 9'u hala oynuyorum. Onu hiç oynayamıyorum ya.
Hiç mi oynadın?
Çok kötü geldi bana oyun. Dinamikleri falan hiç beğenmedim.
Zaten Mesut da beğenmemiş arkadaşlar.
Ben beğenmedim.
Mesut
siz de
beğenmediyse siz de oynamayın. Evet. Şayet eski nesil konsolları bekliyorsanız artık beklemeyin arkadaşlar. Maalesef oyun tamamen rafa kaldırıldı. Niye rafa kaldırıldı diye soracak olursanız şöyle bir açıklama yapmışlar. Hani bunun zamanı geçti. Biz zaten yeni nesil konsollarda yapacağımızı yaptık. İşte neymiş? Beklenen kaliteye ulaşamamışmış. Bir de üzerinde uzun
oyun
süre
öyle kaliteli ki.
Yani durum çok garip. Normalde Haziran ayında çıkacaktı. Ertelendi falan. Baştan iptal etseydiniz keşke.
Bence satış rakamlarına baktılar.
Bence satış rakamlarıyla alakalı. Zaten hala hazırda evet, eski nesil konsolların şeyi de kalmadı.
Evet.
Büyük ihtimalle daha fazla yatırım yapmaktansa biz bunun kalitesini
bunun çünkü dağıtımı falan da para.
Tabii ki.
Kutulaması bilmem ne. Sadece oyun üretmek değil yani.
Yani gündemde olan bir oyun değil.
Evet değil şu an. Geçti gitti direkt.
Yani eski nesil ve yeni nesil aynı zamanda çıksaydı belki bir şeyler söyleyebilirdik ama olan oldu. Biten bitti. Yakında evet. Street Fighter 5 gelecek yani. İnsanlar
zaten şimdi Street
dikmişken.
Fighter konuşuluyor.
Başka bir şey konuşmaya gerek yok.
Evet yine bir X1'in daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.